sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Eylül 2001 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük kentinde terörist saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılar on binlerce masum insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Müslümanlar olarak bu eylemi şiddetle lanetliyor ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz. Bu saldırılar terörün gerçek kökeniyle ilgili çok önemli bir konuyu da dünya gündemine getirdi. Bu vesileyle İslam'ın barış ve hoşgörü dini olduğu, insanlara merhameti ve adaleti emrettiği bütün dünyaya duyurulmuş oldu. Önemli basın yayın kuruluşları, televizyonlar, radyolar defalarca gerçek İslam'ın şiddete hiçbir şekilde izin vermediğini ifade ettiler. Birçok dünya lideri İslam'ın insanlar ve toplumlar arasında daima barışı emrettiğini kendi topluluklarına anlattılar. Allah'ın Kur'an'da emrettiği gerçek İslam'ı tanıyan batılı çevreler, İslam ve terör kelimelerinin kesinlikle bir arada bulunamayacağını söylediler. Bu çevreler, ilahi dinlerin hiçbir şekilde şiddete izin vermediğini tüm açıklığıyla ortaya koydular. Bu programın konusunu da, lanetlediğimiz bu vahşetin kaynağının kesinlikle ilahi bir din olmadığı, özellikle İslam'da teröre yer bulunmadığı gerçeği oluşturmaktadır. İslam dininin yegane kaynağı olan Kur'an'da bu gerçek bildirilmektedir. Başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed olmak üzere tarih boyunca yaşamış tüm Müslüman yöneticilerin uygulamalarında da bu gerçek tüm açıklığıyla görülmektedir. Bilindiği gibi asırlardır dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu eylemlerin her biri farklı gruplar tarafından ve farklı amaçlarla yapılmaktadır. Kimi zaman komünist bir örgüt, kimi zaman faşizan bir grup, kimi zaman da radikal ya da ayrılıkçı çevreler eylemleri üstlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler sık sık ırkçı ve marjinal terör grupları tarafından gerçekleştirilen saldırılara hedef olmaktadır. Avrupa ülkelerinde de çeşitli terörist gruplar tarafından şiddet eylemleri düzenlenmektedir. Yunanistan'da 17 Kasım, Almanya'da RAF ve Neonaziler, İspanya'da ETA, İtalya'da Kızıl Tugaylar ve daha pek çok örgüt terör ve şiddet yöntemine başvurmaktadır. Terörist gruplar hiçbir suçu olmayan, savunmasız insanları vahşice katletmektedir. Ancak gelişen ve değişen dünya koşullarıyla birlikte terörizm de değişiklik göstermektedir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak elde ettiği yeni imkanlarla terörizm etkisini ve gücünü her geçen gün artırmaktadır. Özellikle de internet gibi kitle iletişim araçlarının etkisiyle terör faaliyetlerinin alanı ve etkisi daha da genişlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki gibi Batı kökenli örgütlerin yanı sıra Orta Doğu çıkışlı terör örgütleri de bulunmaktadır. Nitekim dünyanın dört bir yanındaki kimi terör girişimleri bu gruplar tarafından üstlenilmekte ve gerçekleştirilmektedir. Ancak burada çok önemli bir noktayı vurgulamakta fayda vardır. Bu gibi terörist eylemleri gerçekleştiren kişilerin Hristiyan, Müslüman veya Yahudi ismi taşımaları bazı çevreleri yanlış kanaatlere sürüklemektedir. Ve bu çevrelerin ilahi dinlerle bağdaşmayan iddialar ortaya atmalarına neden olmaktadır. Eğer teröristler Müslüman isimleri taşıyor olsalar, kimliklerinde Müslüman yazıyor olsa bile işledikleri cinayetlere İslam terörü denemez. Aynı şekilde Hristiyan olsalar Hristiyan terörü veya Yahudi olsalar Yahudi terörü de denemez. Çünkü ilahi bir din adına masum insanların öldürülmesi mümkün değildir. Unutmamak gerekir ki New York'ta ve Washington'da öldürülen insanlar arasında Hazreti İsa'yı sevenler yani Hristiyanlar, Hazreti Musa'yı sevenler yani Yahudiler ve Müslümanlar da vardır. Bu masum insanları öldürmek Allah'ın affetmesi dışında cehennem azabıyla sonuçlanacak olan büyük bir günahtır. Dine inanan, Allah korkusu taşıyan bir insan hiçbir şekilde böyle bir şey yapamaz. Böyle bir vahşetin failleri hangi dine mensup olduklarını iddia ederlerse etsinler, bunu ancak dine saldırmak amacıyla yapıyor olabilirler. Amaçları dini insanların gözünde kötülemek, insanları dinden soğutmak, dindarlara karşı nefret ve tepki oluşturmak olabilir. Dolayısıyla masum insanlara yönelik din adı altında her saldırı aslında dine karşı da yapılmış bir saldırıdır. Din sevgiyi, merhameti, barışı emreder. Terörse dinin zıttıdır, acımasızdır. Kan dökmek, öldürmek, acı çektirmek ister. Dolayısıyla bir terör eylemine fail ararken kaynağı dindarlıkta değil, dinsizlikte aramak gerekir. Olayın kökenini faşist, komünist, ırkçı, materyalist düşüncedeki insanlarda aramak gerekir. Teröristlerin hangi ismi taşıdığı, kimliklerinde ne yazdığı önemli değildir. Bir kişi masum insanları göz kırpmadan öldürüyorsa dindar değil, dinsizdir. Allah'tan korkmayan, tek amacı kan dökmek ve acı çektirmek olan bir canidir. Bu nedenle İslami terör, Yahudi terörü ya da Hristiyan terörü son derece hatalı kavramlardır. Çünkü İslam dininde ve diğer iki ilahi dinde hiçbir şekilde teröre yer yoktur. Aksine İslam'a göre terör olarak adlandırdığımız eylemler, yani masum insanlara karşı işlenen cinayetler büyük bir suçtur. Müslümanlarsa bu eylemleri engellemek, yeryüzüne barış, huzur ve adalet getirmekle sorumludurlar. Bir din adına ortaya çıktığını ileri süren insanların bir kısmı o dini yanlış anlıyor ve yanlış uyguluyor olabilirler. O nedenle bu insanlara bakarak o din hakkında fikir edinmek yanlış olur. Bir dini tanımanın en doğru yolu o dinin kutsal kaynağını incelemektir. İslam'ın kutsal kaynağı Kur'an'dır. Kur'an ahlakı, sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, fedakarlık, hoşgörü ve barış kavramlarına dayanmaktadır. Bu ahlakı gerçek anlamda yaşayan bir Müslüman, son derece kibar, ince düşünceli, alçak gönüllü, adaletli, güvenilir ve uyumlu bir insan olur. Etrafına sevgi, saygı, huzur ve yaşama sevinci verir. Bu noktada İslam'ın barış dini olduğunun anlatılmasında fayda vardır. Terörün en genel anlamı, askeri olmayan hedeflere karşı siyasi amaçlı şiddet kullanımıdır. Bir diğer ifadeyle, terörün hedefleri tamamen suçsuz olan sivil insanlardır. Tek suçları teröristin gözünde öteki taraf olmaktır. Bu nedenle de terör, suçsuz insanlara karşı şiddet uygulanması anlamına gelir ve bunun hiçbir ahlaki mazereti yoktur. Bu, Hitler'in veya Stalin'in cinayetleri gibi insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İslam'daysa insanlığa karşı işlenmiş her türlü zulüm ve bozgunculuk yasaklanmıştır. Kur'an, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği bir kitaptır ve Allah Kur'an'da insanlara güzel ahlakı emretmektedir. Bu ahlakın temelinde ise sevgi, şefkat, hoşgörü, adalet ve merhamet gibi kavramlar yer alır. İslam kelimesi Arapçada barış kelimesiyle aynı anlama gelir. İslam, Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. Kur'an ayetlerinde insanlar, yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağrılmaktadır. Bakara suresinin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ayette görüldüğü gibi Allah, insanların güvenliğinin ancak İslam'a girilmesi, yani Kur'an ahlakının yaşanmasıyla sağlanabileceğini bildirmektedir. Kur'an ahlakına göre bir Müslüman, Müslüman olsun veya olmasın, tüm diğer insanlara karşı iyi ve adaletli davranmakla sorumludur. Zayıfları ve masumları korumakla ve yeryüzünde bozgunculuğu önlemekle görevlidir. Bozgunculuk, yeryüzünde insanların güvenlik, barış ve huzurunu ortadan kaldıran her türlü anarşi ve terör halidir. Bakara suresinin 205. ayetinde buyurulduğu gibi Allah bozgunculuğu sevmez. Bir insanın suçsuz yere öldürülmesi ise en büyük bozgunculuk örneklerinden biridir. Allah Kur'an'da bu durumu Maide suresinin 32. ayetinde şu şekilde açıklar. Kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Ayette haber verildiği üzere, tek bir insanı bile suçsuz yere öldüren bir kişi, tüm insanları öldürmüş kadar büyük bir suç işlemektedir. Bu durumda teröristlerin işledikleri cinayet, katliam ve gündemdeki tabiriyle intihar saldırılarının ne kadar büyük bir suç olduğu açıktır. Allah, terörizmin bu zalim yüzünün ahiretteki karşılığını Şura suresinin 42. ayetinde şöyle bildirir. Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. Tüm bunlar göstermektedir ki, masum insanlara karşı terör eylemi düzenlemek, İslam'a tamamen aykırı bir eylemdir ve hiçbir Müslüman böyle bir suç işleyemez. Aksine, Müslümanlar bu suçları işleyen insanları durdurmakla, yeryüzündeki bozgunculuğu ortadan kaldırmak ve tüm insanlara huzur ve güven getirmekle sorumludur. Müslümanlık, terörle birlikte düşünülemez, aksine terörün engelleyicisi ve çözümüdür. Çağımızda dünyanın dört bir köşesinde terör, soykırım ve katliamlar yaşanmakta, masum insanlar hunharca öldürülmektedir. Suni sebeplerle birbirlerine düşman hale getirilen topluluklar ülkeleri kana bulamaktadır. Birbirlerinden çok farklı tarihlere, kültürlere ve toplumsal yapılara sahip olan ülkelerde meydana gelen bu olayların kendine özgü bazı nedenleri ve kaynakları olabilir. Ancak asıl nedenin dinin getirdiği sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı güzel ahlaktan uzaklaşmak olduğu açıktır. Dinsizliğin bir sonucu olarak bu insanlar Allah korkusuna sahip olmayan ve ahirette hesap vereceklerine inanmayan kişilerdir. Bu kişiler nasılsa kimseye hesap vermeyeceğim diye düşünen, her türlü insafsızlığı, ahlaksızlığı ve vicdansızlığı kolaylıkla yapabilen kitleleri oluşturmaktadırlar. Kur'an'da Allah ve din adına ortaya çıkan ama Allah'ın lanetlediği suçları işlemek için örgütlenen iki yüzlü insanların varlığına dikkat çekilmektedir. Allah adına and içerek peygamberi öldürmek için plan yapan dokuzlu çete buna bir örnektir. Nem suresinin 48. ve 50. ayetleri arasında bu kişilerden şöyle söz edilir. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. Kendi aralarında Allah adına ant içerek dediler ki, gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine, ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. Bu ayetlerde bildirilen olayın da bize gösterdiği gibi bazı insanların Allah adına ortaya çıkmaları o insanların dine uygun bir iş yaptıklarını göstermez. Hatta bu insanlar Allah adına and içen yani çok dindar gibi görünebilecek kelimeler kullanan kişiler de olabilirler. Söylediklerinin aksine bu kişiler tamamen Allah'ın rızasına ve din ahlakına aykırı bir iş de yapıyor olabilirler. Bu konuda ölçü yaptıkları işin ne olduğudur. Eğer yaptıkları iş ayette bildirildiği gibi yeryüzünde bozgun çıkarmak ve dirlik düzenlik bırakmamaksa o kişiler gerçek dindar olamazlar. Amaçları da dine hizmet etmek değildir. Allah korkusu olan ve gerçek İslam ahlakını kavramış bir insanın şiddetten, bozgunculuktan yana çıkması ve bu tip eylemlerin içinde bulunması kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle de terörün çözümü gerçek İslam'dır. Kur'an'da bildirilen güzel ahlak anlatıldığında insanlar düşmanlığı, savaşı ve kaos ortamlarını kendilerine hedef edinen gruplardan yana çıkmayacak, onlarla birlikte olmayacaklardır. Çünkü Allah Kur'an'da insanları bozgunculuktan men etmiştir. Nitekim Allah'tan korkan bir insanın devletine, milletine, insanlığa zarar dokunduracak bir harekete göz yumması söz konusu değildir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir insansa kimseye hesap vermeyeceğini zannederek her türlü kötülüğü kolaylıkla yapabilir. İşte günümüzde de devam eden bu büyük terör belasından kurtulmak için öncelikle yapılması gereken şudur. Dinsizliğin ve din adına ortaya atılan çarpık anlayışların eğitim yoluyla ortadan kaldırılması ve Kur'an ahlakının insanlara öğretilmesi. Müslüman, Allah'ın emirlerine uyan, Kur'an ahlakını titizlikle uygulamaya çalışan, dünyayı güzelleştiren, imar eden, barışı ve huzuru hakim kılan insandır. Amacı insanlara güzellikte, iyilikte ve hayırda bulunmaktır. İslam dinine giren bir insanın amacı Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmaktır. Bunun içinde çok ciddi bir çaba içinde olması, Allah'ın razı olacağı ahlakı dünya hayatındayken kazanması gerekmektedir. Bu ahlakın en belirgin özellikleri ise merhamet, şefkat, adalet, dürüstlük, affedicilik, tevazu, hoşgörü, fedakarlık ve sabırdır. Müminler insanlara güzellikle davranır, hayırlarda yarışır, iyilikte ve fedakarlıkta bulunurlar. Çünkü Allah Kur'an'da iman edenlerden insanlara güzellikle davranmalarını, iyilik konusunda birbirleriyle yardımlaşmalarını, bozgunculuktan uzak durmalarını istemektedir. Allah En'am suresinin 160. ayetinde iyilikte bulunanları kim bir iyilikle gelirse kendisine bunun 10 katı vardır hükmüyle müjdelemektedir. Kötülükte bulunanları ise aynı ayette kim bir kötülükle gelirse onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar şeklinde uyarmaktadır. Allah, Kur'an'da insanlara kendini sinelerin özünde olanı bilen olarak tanıtmış ve her türlü kötülükten sakınmaları gerektiğini bildirmiştir. Bu durumda Allah'a teslim olan anlamına gelen Müslüman sıfatını taşıyan bir insanın terörü ortadan kaldırmak için mücadele eden bir insan olacağı da aşikardır. Müslüman, çevresinde yaşananlara tepkisiz kalmaz ve asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığında düşünmez. Çünkü o, Allah'a teslim olmuştur, onun yolundadır ve iyiliğin temsilcisidir. Dolayısıyla uygulanan zulme ve teröre karşı duyarsız kalamaz. Hiçbir suç işlememiş masum insanları katleden terörün gerçekte en büyük düşmanı Müslümandır. İslam dini terörün her türlüsüne karşıdır ve daha en başında, yani düşünce safhasında terörü engeller. Daima insanlar arasında barış ve adaletin hüküm sürmesini emreder ve insanları fitneden, kargaşadan ve bozgunculuktan sakındırır. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği gerçek adalette insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan adaletle hükmedilir. Çünkü Allah, Müslümanlara insanların hakkını korumayı, zulme asla rıza göstermemeyi, zalime karşı mazlumdan yana tavır almayı emretmektedir. Bu adalet, olayları çok yönlü değerlendirmeyi, ön yargısız düşünmeyi, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hoşgörüyü, merhameti ve şefkati gerektirir. Kişi öyle bir ahlaka sahip olmalıdır ki kendi çıkarlarından önce karşı tarafı düşünmeli, kendine bir zarar gelecek olsa dahi eğer hak karşı taraftan yanaysa adil olabilmelidir. Zira Allah Nisa suresinin 48. ayetinde insanlar arasında hükmedildiğinde adaletle hükmedilmesini emreder. Allah'tan korkup sakınan ve ahiret gününde hesaba çekileceğini bilen bir kişi de Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için adaletle hükmeder. Kur'an'da ayrıca adaletin eksiksiz olarak tarifi yapılmış, iman edenlere adaletin nasıl uygulanacağı da bildirilmiştir. Bu iman edenler için çok büyük bir kolaylık ve Allah'tan bir rahmettir. Bu nedenle de iman edenler hem Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak hem de huzurlu, güvenli ve barış içinde bir hayat yaşayabilmek için insanlar arasında eksiksiz bir şekilde adaleti uygulamakta sorumludurlar. Allah'ın Kur'an'da emrettiği adalet, dil, din, ırk ve etnik köken gözetilmeden tüm insanlar arasında eşit olarak uygulanan bir adalettir. Kur'an'daki adalet yer, zaman ve kişilere göre değişmez. Günümüzde dünyanın dört bir yanında insanlar ırkları ya da tenlerinin rengi nedeniyle zalimce ve adaletsiz muamelelerle karşılaşmaktadırlar. Oysa Kur'an ahlakında farklı halkların ve kabilelerin yaratılmasının hikmetlerinden biri insanların birbirleriyle tanışmaları olarak bildirilir. Hepsi de Allah'ın kulu olan farklı milletler veya kabileler birbirleriyle tanışmalı, yani birbirlerinin farklı kültürlerini, dillerini, örflerini, yeteneklerini öğrenmelidirler. Farklı ırk ve milletlerin bulunmasının bir amacı çatışma ve savaş değil, kültürel bir zenginliktir. Bu çeşitlilik Allah'ın yaratışındaki bir güzelliktir. Bir insanın uzun ya da kısa boylu olması, teninin beyaz ya da sarı renk olması bu kişiye herhangi bir üstünlük getirmez, bir eksiklik de değildir. Bunların her biri Allah'ın takdir etmesiyle ve çok büyük hikmetlerle yaratılmıştır. Ancak bu farklılıkların Allah katında hiçbir önemi yoktur. İman eden bir insan, tek üstünlüğün takvayla, yani Allah korkusu ve Allah'a imandaki üstünlükle olduğunu çok iyi bilir. Zira Allah, Hucurat suresinin 13. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Ayette bildirildiği gibi insanlar arasındaki köken farklılıklarının hiçbir önemi yoktur. Allah'ın tavsiye ettiği adalet anlayışı hiçbir ayrım yapmadan her insana karşı eşit, hoşgörülü ve barış içinde bir tavır göstermeyi gerektirir. Bozgunculukla, masum insanları öldürmekle, isyanla ve zulümle yeryüzünde başarılı olabileceklerini zanneden insanlar çok büyük bir yanılgı içindedir. Çünkü Allah, terör ve şiddet anlamlarını da kapsayan her türlü bozgunculuk hareketini yasaklamış, bu tür bir eylem içinde olanları lanetlemiştir. Müzik. İslam, insanların fikir, düşünce ve yaşam özgürlüğünü açıkça sağlayan ve güvence altına alan Allah'ın insanlara gönderdiği son dindir. İnsanlar arasında gerginliği, anlaşmazlığı, birbirlerinin hakkında olumsuz konuşmayı ve hatta olumsuz düşünceyi dahi engelleyen ve yasaklayan emirler getirmiştir. İslam terör ve şiddet eylemlerine kesinlikle karşı olduğu gibi insanların üzerinde fikri olarak dahi en ufak bir baskı kurulmasını yasaklamıştır. Allah, Bakara suresinin 256. ayetinde "Dinde zorlama yoktur" şeklinde buyurmaktadır. Şu anda dünyada Hristiyan, Yahudi, Budist, Hindu, Ateist, Deist, Putperest gibi çok farklı inançlara sahip insan toplulukları bulunmaktadır. İşte böyle bir dünyada yaşayan Müslümanlar, karşılarındaki insanın inancı ne olursa olsun hoşgörülü olmakla, affetmekle, adil ve insancıl davranmakla yükümlüdürler. İman edenlere yükletilen sorumluluk, Allah'ın dinine güzellikle, barışla ve hoşgörüyle davet etmektir. Bu doğruları uygulayıp uygulamama, iman edip etmeme kararı ise karşı tarafa aittir. Bir kişiyi iman etmeye zorlamak ya da bazı şeyleri zorla kabul ettirmeye çalışmak, Kur'an ahlakına aykırı bir tavırdır. İnsanların ibadet yapmaya zorlandıkları bir toplum modeli de İslam'a tamamen aykırıdır. Çünkü inanç ve ibadet sadece Allah'a yönelik ve kişinin kendi seçimiyle olduğunda bir değer taşır. Eğer bir sistem insanları inanca ve ibadete zorlayacak olursa, bu durumda insanlar o sistemden korktukları için dindar olurlar. Din açısından makbul olansa, vicdanların tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda Allah'ın rızası için dinin yaşanmasıdır. İslam tarihi, tüm dinlere saygı gösteren ve düşünce özgürlüğünü kendi eliyle tesis eden Müslüman yöneticilerin hoşgörülü uygulamalarıyla doludur. Örneğin, Hindistan hükümeti hizmetinde çalışan bir İngiliz misyoneri Thomas Arnold, İslam'ın özgürlükçü özelliğini şu şekilde tarif eder. "Ne gayrimüslimleri düzensiz bir şekil altında Müslüman olmaya zorlamak teşebbüslerine dair, ne de Hristiyanlığı ortadan kaldırmak için mezalim yapıldığı hakkında hiçbir şey işitilmemiştir. Günümüze kadar Doğu kiliselerinin fiilen varlıklarını sürdürmeleri, Hz. Muhammed'i takip eden yönetimlerin Hristiyanlar karşısında müsamahalı bir idare tarzı gösterdiklerinin kuvvetli delillerindendir." Bir insanı suçsuz yere öldürmek, Kur'an'a göre en büyük günahlardan biridir. Kur'an'da masum insanları haksız yere öldüren kişiler büyük bir azapla tehdit edilmişlerdir. Allah, Maide suresinin 32. ayetinde tek bir kişiyi öldürmenin tüm insanları öldürmek kadar ağır bir suç olduğunu haber vermektedir. Allah'ın sınırlarını koruyan bir insanın değil binlerce masum insanı katletmek, tek bir insana bile zarar verme ihtimali yoktur. Dünyada adaletten kaçarak cezadan kurtulacağını sananlar, öldükten sonra ahirette Allah'ın huzurunda verecekleri hesaptan asla kaçamayacaklardır. İşte bu nedenle ölümlerinin ardından Allah'a hesap vereceklerini bilen müminler, Allah'ın sınırlarını korumakta büyük bir titizlik gösterirler. Ahiret günü kurtuluşa erenlerden olmaları, rahmetine ve cennetine kavuşabilmeleri için Allah'ın kullarına Kur'an'da tarif ettiği ahlakın belirgin özellikleri vardır. Bunların en önemlilerinden biri, Beled suresinin 17. ayetinde bildirildiği gibi merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmaktır. Gerçek merhametin kaynağı Allah sevgisidir. Kişinin Allah'a olan sevgisi, onun yarattığı varlıklara karşı kalbinde bir sıcaklık hissetmesine neden olur. Allah'ı seven insan, onun yarattıklarına karşı doğrudan bir muhabbet ve yakınlık hisseder. Kendini ve tüm insanları yaratan Rabbimize karşı güçlü bir sevgi ve bağlılık duyar. Bundan dolayı Kur'an'da emredildiği doğrultuda insanlara karşı güzel ahlaklı davranır. Bu güzel ahlakı yaşaması sayesinde gerçek merhamet ortaya çıkar. Nur suresinin 22. ayetinde bu sevgi dolu, şefkatli ve fedakar ahlak modeli şu şekilde tarif edilir. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. İşte müminlerin daha pek çok ayette tarif edilen bu güzel ahlakı Allah'a olan derin sevgilerinden kaynaklanmaktadır. Müminler gösterdikleri merhametten, yaptıkları yardımdan dolayı kimseyi minnet altında bırakmaya kalkışmaz ve bir teşekkür kadar bile karşılık ummazlar. Onların asıl hedefledikleri yaşadıkları güzel ahlakla Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Çünkü onlar ahiret günü bu ahlaklarından dolayı sorguya çekileceklerini bilirler. Kur'an'da Allah'ın hükümlerini bile bile yerine getirmemenin sonucunun cehennem olduğu birçok ayetle bildirilmiştir. Şimdiye kadar anlattıklarımızdan da anlaşılacağı gibi Kur'an'da tarif edilen Müslüman son derece şefkatli ve merhametli bir yapıya sahiptir. Bu ahlaka sahip bir insan elbette masum insanlara yönelik bir vahşet eylemi olan teröre de rıza göstermez. Gerçekte teröristlerin karakter yapısıyla Kur'an ahlakı taban tabana zıttır. Terörist, dünyaya kin ve nefretle bakan, öldürmek, yakıp yıkmak, kan dökmek isteyen acımasız bir insandır. Kur'an'ın getirdiği güzel ahlakla yetişen bir Müslümansa, herkese İslam'ın öngördüğü sevgiyle yaklaşır, her türlü fikre karşı saygılıdır. Olaylar karşısında her zaman uzlaştırıcı, gerilimi azaltan, kucaklayıcı, itidalli davranışlar sergiler. Böyle insanların oluşturduğu toplumlarda ise bugün en modern devletler arasında gösterilen ülkelerden daha gelişmiş bir medeniyet ortaya çıkacaktır. Ayrıca yüksek bir toplumsal ahlak, neşe, huzur, adalet, güvenlik, bolluk ve bereket hakim olacaktır. Kur'an'da Araf suresinin 199. ayetindeki "Sen af yolunu benimse" sözleriyle ifade edilen affedicilik ve hoşgörü kavramı İslam dininin temel kaidelerinden birini oluşturur. İslam tarihine bakıldığında Müslümanların Kur'an ahlakının bu önemli özelliğini sosyal yaşama nasıl geçirdikleri çok açık bir şekilde görülür. Müslümanlar ulaştıkları her noktada hür ve hoşgörülü bir ortam oluşturmuşlardır. Din, dil ve kültür bakımından birbirine taban tabana zıt olan halkların aynı çatı altında barış ve huzur içinde yaşamalarını sağlamış, kendilerine tabi olanlara barış ve huzur vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını yüzyıllarca devam ettirebilmesindeki en önemli nedenlerden biri, İslam'ın getirdiği bu hoşgörü ve anlayış ortamının yaşanması olmuştur. Asırlardır hoşgörülü ve şefkatli yapılarıyla tanınmış olan Müslümanlar, her zaman dönemlerinin en merhametli ve en adil kişileri olmuşlardır. Bu çok uluslu yapı içindeki tüm etnik gruplar, mensubu oldukları dinleri özgürce yaşamış, hatta kendi dinlerinin hukukuna göre yaşama hakkına sahip olmuşlardır. Gerçek anlamda yalnızca Müslümanlara mahsus olan hoşgörü ancak Kur'an'da emredilen doğrultuda uygulandığında tüm dünyaya barış ve esenlik getirir. Nitekim Kur'an'ın Fussilet suresinde "İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda uzaklaştır. O zaman seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir" ayetiyle bu özelliğe dikkat çekilmektedir. Allah ayetlerde affetmenin hep bir üstünlük olduğunu belirtmiş ve bu ahlaka sahip kişileri büyük bir ecirle müjdelemiştir. Allah Kur'an'da karşıdaki insan haksızlık yapsa dahi affetmenin hayırlı olduğunu da bildirmiştir. Maide suresinin 13. ayetinde müminlerin bu özelliği şöyle bildirilir. İçlerinden birazı dışında onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları affet, aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever. Tüm bunlar İslam'ın insanlara öğütlediği ahlak özelliklerinin dünyaya barış, huzur ve adalet getirecek erdemler olduğunu göstermektedir. Şu an dünya gündeminde olan ve adına terör denen barbarlıksa İslam'la bağdaşmaz. Bu zulüm, Kur'an ahlakından tamamen uzak, cahil ve bağnaz insanların dinle gerçekte hiçbir ilgisi olmayan canilerin eseridir. İşledikleri vahşetleri din kisvesi altında yürütmeye çalışan bu kişi ve gruplara karşı uygulanacak kültürel çözüm, gerçek İslam ahlakının tüm insanlara öğretilmesidir. Başka bir deyişle, İslam dini ve Kur'an ahlakı terörizmin ve teröristlerin destekleyicisi değil, tam tersine yeryüzünü terörizm belasından kurtaracak çaredir. İslam dini sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, merhameti emreder. Savaşsa, Kur'an'a göre sadece istenmeyen bir zorunluluktur. Zorunlu olduğunda başvurulmalı ve mutlaka belirli insani ve ahlaki sınırlar içinde yürütülmelidir. Maide suresinin 64. ayetinde, yeryüzünde savaşları çıkaranların bozguncular olduğu, Allah'ınsa savaşa rıza göstermediği bildirilir. Ayette, onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah'ın onu söndürdüğü haber verilir. Dolayısıyla iman edenler herhangi bir anlaşmazlık halinde savaşın zorunlu olduğu duruma kadar beklemelidirler. Ancak karşı taraftan bir saldırı geldiğinde ve savaştan başka bir alternatif kalmadığında savaşa girmelidirler. Bakara suresinin 192. ayetinde bu durum, onlar son verirlerse siz de son verin. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir şeklinde açıklanır. Yani müminler önce karşı tarafın bir girişimde bulunmasını beklemekle, barışı ve uzlaşmayı tercih etmekle, ancak karşı taraftan bir saldırı geldiği durumda kendilerini savunmak amaçlı savaşmakla yükümlüdürler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatına baktığımızda da savaşın ancak zorunlu hallerde ve savunma amaçlı olarak başvurulan bir yöntem olduğunu görebiliriz. Kur'an'ın peygamberimize vahyi tam 23 yıl sürdü. Bunun ilk 13 yılında Müslümanlar Mekke'deki putperest düzenin içinde azınlık olarak yaşadı ve çok büyük baskılarla karşılaştı. Pek çok Müslümana fiziksel işkenceler yapıldı, bazıları öldürüldü, çoğunun evi ve malları yağmalandı, sürekli hakaret ve tehditlerle karşılaştılar. Buna rağmen Müslümanlar şiddete başvurmadan yaşamaya devam ettiler ve putperestleri hep barışa çağırdılar. Sonunda putperestlerin baskıları dayanılmaz bir noktaya vardı. Bunun üzerine Müslümanlar sonradan Medine denecek olan Yesrib şehrine hicret ederek burada kendi yönetimlerini kurdular. Medine'de daha özgür ve dostane bir ortam vardı. Müslümanlar kendi siyasi yapılarını bu şekilde oluşturduktan sonra bile Mekke'nin saldırgan putperestlerine karşı savaşa girişmediler. Ancak Haç suresinin 39. ve 40. ayetlerinin vahyinden sonra Peygamberimiz ümmetine savaş için hazırlık emri verdi. Ayette haber verildiği üzere Allah Müslümanlara savaş iznini baskı ve zulüm gördükleri için vermiştir. Bir başka deyişle izin verilen savaş sadece savunma amaçlı bir savaştır. Başka ayetlerde ise Müslümanlar gereksiz bir kışkırtmadan veya gereksiz şiddet kullanımından kaçınmaları, aşırı gitmemeleri için uyarılmışlardır. Bu ayetlerin vahyinden sonra Müslümanlarla putperest Araplar arasında savaşlar gerçekleşti. Bunların hiçbirinde Müslümanlar savaşı kışkırtan taraf olmadı. Dahası Peygamberimiz putperestlerin pek çok talebini kabul eden Hudeybiye Barış Anlaşması'nı kabul etti. Böylece Peygamberimiz barış ve güvenlik ortamını sağladı ve putperestlerle barış içinde yaşanacak bir sosyal yapı tesis etti. Anlaşmayı bozan taraf yine putperestler oldu ve bu nedenle yeni bir savaş durumu başladı. Ancak Müslümanların sayısı hızla artıyordu ve bir süre sonra İslam ordusu putperest Arapların karşı koyamayacağı bir güce ulaştı. Peygamberimiz bu güçlü orduyla Mekke üzerine yürüyüp şehri fethetti. Bu fetihte hiçbir şekilde kan akmadı. Tek bir kişinin burnu bile kanamadı. Peygamberimiz eğer isteseydi, fethettiği kentteki müşrik liderlerden intikam alabilirdi. Ama hiçbirine dokunmadı ve onları affederek inançlarını da serbest bıraktı. Bu yüksek karaktere hayran olan müşrikler, daha sonra kendi rızalarıyla İslam'ı kabul edeceklerdi. Sadece Mekke fethinde değil, Peygamberimiz döneminde yapılan tüm savaş ve fetihlerde masum ve savunmasız insanların hakları titizlikle korunmuştur. Peygamber Efendimiz, müminlere bu konuda birçok kez hatırlatmalarda bulunmuş, kendi uygulamalarıyla onlara örnek olmuştur. Nitekim bir hadisinde savaşa çıkan müminlere, Resulullah'ın dini üzerine sefere çıkın. Ancak İhtiyar, kadın ve çocuklara ilişmeyiniz. Islah ve ihsan elinden olunuz. Allah, muhlisleri sever şeklinde seslenmiştir. Hz. Muhammed'in bu barışçı ve ılımlı politikası, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği İslami esaslardan kaynaklanmıştır. Allah, Kur'an'da inananlara, Müslüman olmayan kimselere karşı da iyilikle davranmalarını emreder. Mümtehine suresinin 8. ve 9. ayetlerinde şöyle buyrulur. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi bir Müslüman, Müslüman olmayan insanların hepsine karşı iyilikle davranmalı, sadece İslam'a düşmanlık gösterenleri dost edinmemelidir. Eğer bu düşmanlık gösterenler Müslümanların varlıklarına yönelik bir saldırıda bulunurlarsa, bu bir savaş sebebi olabilir. İşte Müslümanlar bu savaşı da yine adaletli şekilde ve insani sınırları gözeterek yürütmelidirler. Her türlü barbarlık, gereksiz şiddet eylemi, haksız tecavüz yasaktır. Bir başka Kur'an ayetinde Allah, Müslümanları bu konuda uyarır ve düşmanlarına karşı duydukları öfkenin onları adaletsizliğe sürüklememesi gerektiğini haber verir. Allah, Maide suresinin 8. ayetinde müminlere şöyle seslenir. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Bu noktada açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer önemli kavram da cihat kavramıdır. Cihat kelimesinin tam karşılığı gayrettir. Yani İslam'a göre cihat etmek, çaba göstermek, gayret etmek anlamlarına gelmektedir. Peygamberimiz en büyük cihadın kişinin kendi nefsine karşı verdiği cihat olduğunu açıklamıştır. Nefisten kasıt, insanın bencil tutkuları ve hırslarıdır. Cihat kelimesini Kur'an'a göre değerlendirdiğimizde, insanlara zulmedenlere, adaletsiz davrananlara karşı adaleti, barışı, eşitliği hakim kılmak için yapılan fikri mücadele bir cihat olmaktadır. Aynı şekilde din karşıtı ve ateist fikirlere karşı yapılan her türlü ilmi mücadele de tam anlamıyla bir cihattır. Bu gibi fikri ve manevi anlamlarının yanında fiziksel bir mücadele olarak savaş da cihat sayılır. Ama bu savaşın az önce tarif ettiğimiz şekilde savunma amaçlı ve sınırlı bir savaş olması gerekir. Cihat kavramının masum insanlara yönelik bir şiddet eylemini, yani terörü tarif etmek için kullanılması ise çok büyük ve haksız bir çarpıtma olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen son terörist saldırının ardından gündeme gelen bir diğer önemli konuysa intihar saldırılarıyla ilgilidir. İslam hakkında yanlış bilgilere sahip olan bazı kişiler bu barış dininin intihar saldırılarına izin verdiği yönünde son derece hatalı açıklamalarda bulunmuşlardır. Oysa başka insanları öldürmek gibi insanın kendini öldürmesi de İslam'a aykırıdır. Allah Nisa suresinin 29. ayetinde ve kendi nefislerinizi öldürmeyin şeklinde buyurarak intiharı açıkça haram kılmıştır. Bir insanın her ne sebepten olursa olsun kendini öldürmesi İslam'a göre yasaktır. Peygamberimiz de bir hadisinde intiharın İslam'da haram olduğunu belirtmekte ve bu hareketi yapanların ateşle karşılık bulacaklarını söylemektedir. İntihar etmek, dolayısıyla intihar saldırısında bulunmak, bu saldırıyla birlikte binlerce masum kişinin hayatına da son vermek İslam ahlakına uygun değildir. Allah, Kur'an'da insanın kendi nefsini öldürmesini haram kılmıştır. Bu nedenle de Allah'a iman ettiğini ve Kur'an ayetlerine uyduğunu söyleyen bir kişinin böyle bir girişimde bulunması kesinlikle mümkün değildir. Bu, ancak dini çok yanlış tanıyan, gerçek Kur'an ahlakından habersiz, aklını ve vicdanını kullanmayan kimselerin yapabilecekleri bir girişimdir. Bu kişiler, dinsiz ideolojilerin etkisinde kalmış, nefret ve intikam duygusuyla beyni yıkanmış insanlardır. Tüm Müslümanlar böyle bir eyleme karşı çıkmalı, bu gibi kişilere gerçek İslam'ı anlatmak ve öğretmek sorumluluğunu üzerlerine almalıdırlar. İslam'ın siyaset doktrini, yani siyasi konulardaki İslami hüküm ve prensipleri son derece ılımlı ve barışçıdır. Bu gerçek, Müslüman olmayan pek çok tarihçi veya teolog tarafından da ifade edilmektedir. Peygamber Efendimizin dönemi, masum ve savunmasız insanların haklarının titizlikle korunması konusunda en güzel örneklerle doludur. Örneğin, sıcak savaştayken dahi nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini Peygamberimiz yanındaki Müslümanlara tarif etmiştir. Bir hadiste Peygamber Efendimizin Müslümanlara çocukları öldürmemelerini, kiliselerinde kendilerini ibadete vermiş kimselere dokunmaktan sakınmalarını söylediği bildirilir. Peygamberimiz ayrıca Müslümanların kadınları, yaşlanmış pir-i fanileri öldürmemelerini, ağaçları yakmamaları ve kesmemelerini, evleri de yıkmamalarını buyurmuştur. Hazreti Muhammed'in bu hoşgörülü ve barışçı politikası Allah'ın Kur'an'da bildirdiği İslami esaslardan kaynaklanmaktadır. Allah Kur'an'da Müslümanlara, bütün insanlara karşı adaletle hükmetmelerini ve iyilikle davranmalarını emretmiştir. Peygamberimiz gibi sonra gelen halifeler de fethedilen ülkelerde hem oranın yerli halkının hem de yeni gelenlerin barış ve güven içinde yaşamasını sağlamışlardır. Örneğin ilk halife Hazreti Ebu Bekir'in Suriye seferine çıkışı sırasında ele geçirilecek olan yerlerde uygulanmasını istediği merhametli ve hoşgörülü tavırlar Kur'an ahlakının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Hazreti Ebu Bekir'in bu konudaki talimatları şöyledir. Ey insanlar! Kalpten uyacağınız 10 kural veriyorum. İhanet etmeyin ve hak yoldan ayrılmayın. Çocuğu, kadını ve yaşlı insanları katletmeyin. Hurma ağaçlarını yakıp yok etmeyin ve herhangi bir meyveli ağacı da kesmeyin. Develerden, sürülerden ya da yığınlardan herhangi birini katletmeyin. Hayatını uhrevi uğraşlara adamış kişilerle karşılaşacaksınız. Onları münzevi hallerine bırakın. Çeşit çeşit yiyecekler sunan insanlarla karşılaşacaksınız. Yiyin fakat Allah'ın adını anmayı unutmayın. Hazreti Ebu Bekir'den sonra hilafet makamını devralan Hazreti Ömer ise hoşgörüsü, merhameti ve adaletiyle ünlüydü. Ele geçirilen ülkelerin yerli halkıyla birer adalet ve hoşgörü örneği olan çeşitli anlaşmalar yaptı. Örneğin Hazreti Ömer, Kudüs ve Lüt Hristiyanlarına verdiği emannamede bazı garantiler sundu. Bu güvenlik belgesinde kiliselerinin yıkılmayacağı ve kiliselerde Müslümanların toplu olarak ibadet etmemeleri belirtiliyordu. Lam Hristiyanlarına sunulan şartlar da aynıydı. Medayen'in fethiyle Nasrül-i Patriği 2. İşvahebe verilen emanname de yine aynı şekilde kiliselerin yıkılmayacağına, hiçbir binanın camiye ya da eve dönüştürülmeyeceğine dair garantiler içeriyordu. Ve Hazreti Ömer bu anlaşmaların hepsine sadık kaldı. 3. Nasrül-i Patriği fetihlerin ardından arkadaşına bir mektup yazmıştı. Mektup, Müslüman yöneticilerin kitap ehline karşı merhametini ve hoşgörüsünü bir Hristiyan'ın ağzından anlatması bakımından güzel bir örnektir. Patrik şöyle söylemektedir. Allah'ın iradeyi kendilerine verdiği şu Araplar, bizlere hiç zulmetmediler. Gerçekten onlar dinimize, din görevlilerimize, kilise ve manastırlarımıza hürmet gösterdiler. Tarih boyunca geniş topraklara hükmetmiş olan tüm Müslüman yöneticiler, diğer dinlerin mensuplarına karşı son derece hoşgörülü ve saygılı davranmaya devam etmişlerdir. İslam devletlerinde hem Yahudiler hem de Hristiyanlar son derece güvenli ve özgür bir yaşam sürmüşlerdir. Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları döneminde de İslam'ın adalet ve hoşgörüsü devam etmiştir. Müslüman Selçuklu İmparatorluğu'nun en parlak devrinde yönetimde olan Melikşah, ele geçirdiği topraklardaki halka karşı büyük bir hoşgörü ve merhametle yaklaşmıştır. Bunun neticesinde de fethettiği ülkelerin halkları tarafından büyük bir sevgi ve saygıyla anılmıştır. Tüm tarafsız tarihçiler Melikşah'ın adaletini ve hoşgörülü tavrını içtenlikle dile getirmektedirler. Onun hoşgörüsü, kitap ehlinin kalbinde de kendine karşı bir sevgi oluşturmuştur. Hatta bu nedenle tarihte eşine az rastlanır şekilde birçok şehir kendi isteğiyle Melikşah'ın idaresi altına girmeyi kabul etmiştir. Nitekim Müslümanların fethettikleri ülkelerde zorla İslam'ı kabul ettirdikleri şeklindeki yanlış inanç, batılı araştırmacılar tarafından da reddedilmiş, Müslümanların adil ve hoşgörülü tutumları herkes tarafından teyit edilmiştir. Tarihçiler tarafından yazılanlar, İslam ahlakına sahip Müslüman yöneticilerin her zaman için hoşgörüyle, merhametle ve adaletle hükmettiklerini ortaya koymaktadır. Asırlar boyunca üç kıtaya nizam veren Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi de aynı şekilde hoşgörü örnekleriyle doludur. Örneğin Yahudiler, İspanya ve Portekiz'deki Katolik devletler tarafından katliama ve sürgüne maruz bırakılmıştı. Bu topluluğun Sultan II. Beyazıt döneminde Osmanlı topraklarına yerleşmeleri, İslam ahlakının getirdiği hoşgörünün çok güzel bir örneğidir. O dönemde İspanya topraklarının büyük bölümüne hakim olan Katolik krallar, daha önceden Müslüman Endülüs yönetimi altında huzur içinde yaşayan Yahudilere büyük baskılar uygulamışlardır. Endülüs'te Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler bir arada barış içinde yaşayabilirken, Katolik krallar tüm ülkeyi zorla Hristiyanlaştırma çabasına girmiş, bu amaçla Yahudilere baskı uygularken Müslümanlara karşı savaş açmışlardır. Sonuçta 1492 yılında hem İspanya'nın güneyindeki Granada bölgesine sıkışan son Müslüman yönetim yıkılmış ve Müslümanlara karşı korkunç bir katliam uygulanmış, hem de din değiştirmeyi kabul etmeyen Yahudiler ülkeden sürülmüşlerdir. İşte yurtsuz kalan bu Yahudilerin bir kısmı Osmanlı'ya sığınmış ve devlet-i âli bu talebi kabul etmiştir. Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanması, ülkeden sürülen Yahudileri ve katliamdan kurtulabilen Müslümanları gemilerle taşıyarak Osmanlı ülkesine getirmiştir. Yahudiler 1492 senesi ilkbaharında İspanya'dan çıkarıldılar. Son derece dindar bir mümin olarak tarihe geçmiş olan Sultan II. Beyazıt, bu mazlum halkı Osmanlı ülkesinin belirli yerlerine yerleştirdi. Özellikle de şu anda Yunanistan'da bulunan Selanik, Edirne, Eğriboz'a bağlı Livadiye ve Tırhala çevresine yerleşim yapıldı. Nitekim ülkemizde bugün yaşamakta olan 25 bin kadar Türkiye Yahudisinin büyük çoğunluğu söz konusu İspanyol Yahudilerinin torunlarıdır. 500 yıl önce beraberlerinde getirdikleri din ve geleneklerini Türkiye'nin koşullarına uydurmuşlardır. Kendi okulları, hastaneleri, huzur evleri, kültür kurumları ve gazeteleriyle rahat bir yaşam sürdürmektedirler. Avrupa'nın pek çok ülkesindeki Yahudi cemaatleri asırlardır antisemit ırkçı saldırıların endişesiyle yaşarken ülkemizdeki Yahudi cemaati huzur içindedir. Yalnızca bu örnek dahi İslam'ın getirdiği hoşgörülü, adaletli anlayışın tespit edilebilmesi için yeterlidir. Sultan II. Beyazıt'ta gördüğümüz şefkat ve hoşgörü tüm Osmanlı padişahları için de geçerlidir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde kentte hem Hristiyanlara hem de Yahudilere özgürce yaşam hakkı tanımıştır. Müslümanların hoşgörülü ve adaletli uygulamaları konusunda İslam dünyası hakkında yazdığı değerli eserleriyle tanınan André Miguel bir eserinde şöyle demektedir. Hristiyan halklar, Bizans ve Latin devletleri zamanında bulamadıkları çok iyi yönetilen bir idare altındaydılar. Asla sistemli bir zulüm görmediler. Tam aksine imparatorluk, İstanbul başta olmak üzere işkence gören İspanyol Yahudilerine bir sığınak olmuştu. Hiçbir yerde zorla İslamlaştırma olmamıştır. Müslümanlar tarihte hiçbir zaman bozguncu olmamış, aksine gittikleri her yerde, her millet ve inançtan insana güvenlik ve huzur götürmüşlerdir. Nisa suresinde 36. ayetindeki hüküm gereği tüm insanlara güzellikle davranmışlardır. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Kısacası, Kur'an ahlakının temelini insanlar arasında dostluk, kardeşlik, huzur ve şefkat dolu davranışlar oluşturmaktadır ve İslam bu üstün özellikleriyle yeryüzünü bozgunculuktan arındırmayı hedeflemektedir. Kur'an'ın hükümleri ve bunların tarihte Müslümanlar tarafından uygulanışı bu konuda hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır. Masum insanlara karşı terör eylemi düzenlemek, din ahlakına tamamen aykırı bir eylemdir. Hiçbir Müslüman böyle bir suç işleyemez. Aksine, Müslümanlar bu suçları işleyen insanları durdurmakla, yeryüzündeki bozgunculuğu ortadan kaldırmak ve tüm insanlara huzur ve güven getirmekle sorumludurlar. Dolayısıyla Müslümanlık terörle birlikte düşünülemez, aksine terörün engelleyicisi ve çözümüdür. Sonuç olarak ne Hristiyan ve Yahudi terörü ne de İslami bir terör olamaz. Nitekim söz konusu terörü uygulayan kişilerin yapısına baktığımızda bu terörün dini değil sosyal bir olgu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. bir dinin veya başka bir fikir sisteminin gerçek mesajı kimi zaman onun sözde taraftarları tarafından tamamen çarpıtılabilir. Hristiyanlık tarihinin karanlık bir dönemini oluşturan Haçlılar bunun iyi bir örneğidir. Haçlılar 11. yüzyılın sonunda kutsal topraklar olan Filistin civarını fethetmek amacıyla Avrupa'dan yola çıkan Avrupalı Hristiyanlardı. Sözde dini bir amaçla yola çıkmışlar ama geçtikleri her yere vahşet ve korku götürmüşlerdi. Nitekim Haçlılar sivilleri toplu katliamlara uğrattılar, pek çok köy ve kenti yağmaladılar. O sırada Müslüman, Yahudi ve Ortodoks Hristiyanlar Kudüs'te İslam idaresi altında huzur içinde yaşamaktaydı. Haçlılar burayı fethettiklerinde ise büyük bir katliam gerçekleştirdiler. Tüm Müslüman ve Yahudileri boyunlarını vurmak suretiyle vahşice öldürdüler. Haçlı ordusu Kudüs'te 2 gün içinde yaklaşık 40 bin Müslümanı son derece zalim yöntemlerle vahşice öldürdü. Haçlıların barbarlığı o kadar taşkındı ki 4. Haçlı Seferi sırasında kendi dindaşlarının şehri olan İstanbul'u yağmaladılar. Kiliselerdeki altınları söküp parçalamaktan bile çekinmediler. Elbette ki tüm bu barbarlık Hristiyanlığın özüne aykırıydı. Çünkü Hristiyanlık, İncil'de belirtilen ifadeyle gerçekte bir sevgi mesajıdır. Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın öğrencilerine "Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin" dediği yazılıdır. Yeni Ahit'in hiçbir yerinde şiddeti meşrulaştıran bir hüküm yoktur. Masum insanların katledilmesi ise tahayyül bile edilemez. Masumların katliamı kavramı İncil'de zalim Yahudi kralı Herodes'in bebek yaştaki Hazreti İsa'yı yok etme girişimi olarak geçer. Peki Hristiyanlık şiddete hiç yer vermeyen bir sevgi diniyken Hristiyan Haçlılar nasıl olmuş da tarihin en büyük vahşetlerini gerçekleştirmişlerdir? Bunun en büyük nedeni Haçlıların cahil insanlardan, ayak takımı denebilecek kimselerden oluşan bir güruh olmasıdır. Bu güruh, kendi dinleri hakkında hemen hiçbir şey bilmeyen, İncil'i hayatlarında okumamış, hatta belki görmemiş insanlardan oluşmuştur. Dolayısıyla Hristiyanlığın ahlaki kıstaslarından habersiz olan bu kitleler yanlış bir yöne sürüklenmişlerdir. Din adıyla ortaya çıkan bir grup iftirada bulunmuş, "Allah bunu istiyor" şeklindeki Haçlı sloganıyla bu cahil kitleleri peşlerinden barbarlığa sürüklemiştir. Bu sahtekarca yöntemle dinin kesin olarak yasakladığı fiilleri geniş halk kitlelerine uygulatmıştır. O dönemde kültürel yönden çok daha ileri seviyede olan Doğu Hristiyanlarının, örneğin Bizanslıların Haçlılardan çok daha insancıl olduklarına dikkat etmek gerekir. Haçlılar gelmeden önce de, onlar gittikten sonra da Ortodoks Hristiyanlar Müslümanlarla huzur içinde ortak bir yaşam sürmüşlerdir. BBC televizyonu yorumcusu Terry Jones'a göre Haçlıların Orta Doğu'dan çıkmasıyla medeni yaşam tekrar başlamış ve 3 dinin mensupları yine Kudüs'te bir arada yaşama geri dönmüşlerdir. Haçlılar örneği genel bir olguyu göstermektedir. Bir fikrin takipçileri eğer medeniyetten uzak, fikri yönden az gelişmiş, cahil insanlarsa o zaman şiddete eğilimleri çok yüksek olur. Bu, din dışı ideolojiler için de geçerlidir. Dünyadaki tüm komünist hareketler şiddet yanlısıdır ama tüm komünistlerin en vahşi ve kana susamış olanları Kamboçya'da ortaya çıkan Kızıl Kımerler olmuştur. Çünkü onlar komünistlerin en cahilidirler. Cahil insanlar şiddet yanlısı bir fikri cinnet noktasına götürdükleri gibi şiddete karşı bir fikre, örneğin dine de şiddet karıştırabilirler. İslam dünyasında da bunun örnekleri yaşanmıştır. Peygamberimiz döneminde Arabistan'da 2 temel sosyal yapı vardı. Bu 2 sosyal yapı şehir insanları ve bedevilerden oluşuyordu. Arabistan'ın şehirlerinde o dönemin şartlarına göre oldukça gelişmiş bir kültür hakimdi. Ticari ilişkiler bu kentleri dış dünyaya bağlıyor ve bu şehirli Arapların görgülerini artırıyordu. Giyim kültürüne sahiptiler, edebiyattan ve özellikle de şiirlerden hoşlanıyorlardı. Bedevilerse çölde yaşayan göçebe kabilelerdi ve çok geri bir kültüre sahiptiler. Sanat ve edebiyattan tümüyle habersizdiler. Çölün sert şartları içinde kaba bir karakter edinmişlerdi. İslam, Yarımada'nın en önemli şehri olan Mekke'nin sakinleri arasında doğdu ve gelişti. Ama İslam yayıldıkça Arabistan'ın tüm kabileleri onu aşama aşama kabul ettiler. Bunlar arasında Bedeviler de yer alıyordu. Ama Bedevilerle ilgili bir problem vardı. Altyapıları İslam'ın derinliğini kavramak için çok yetersizdi. Tevbe suresinin 97. ayetinde bu kişilerin durumları şöyle açıklanıyordu. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın elçisine indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha yatkın ve elverişlidir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedeviler yani inkar ve nifak bakımından daha şiddetli olup sınır tanımamaya müsait olan sosyal gruplar Peygamberimiz döneminde İslam dünyasına dahil oldular. Ancak sonraki dönemlerde İslam dünyası içinde sorun oluşturmaya başladılar. Bedeviler arasında gelişen Hariciler adlı mezhep bunun bir örneğiydi. Sunni inancının dışına çıktıkları için Hariciler olarak bilinen bu sapkın mezhebin en temel özelliği son derece katı, vahşi ve fanatik olmalarıydı. Hariciler, İslam'ın özü ve Kur'an ahlakının meziyetleri konusunda hiçbir kavrayışa sahip değillerdi. Böylece birkaç Kur'an ayetini gerçek anlamından tamamen çarpıtarak kendilerinden olmayan tüm Müslümanlara karşı savaş açtılar. Dahası terör eylemleri düzenlediler. Nitekim Peygamberimizin en yakın sahabelerinden biri olan Hazreti Ali bir harici tarafından düzenlenen bıçaklı suikast sonucunda şehit edildi. İslam dünyasında daha sonraki dönemde de Haşhaşiler olarak bilinen bir başka şiddet örgütü daha gelişti. Bunlar basit sloganlarla ve vaatlerle kolayca kandırılabilen, dinin özü ve derinliği hakkında hiçbir kavrayışa sahip olmayan, cehaletleri nedeniyle de büyük bir fanatizm sergileyen militanlardan oluşmuş bir terör örgütüydü. Haçlılar Hristiyanlığı gerçek anlamından tamamen çarpıtarak bir vahşet öğretisi gibi yorumlamışlardı. İslam dünyasında ortaya çıkan bir takım sapkın gruplarda İslam'ı yanlış yorumlayarak şiddet uyguladılar. Her ikisinin de ortak yönü Kur'an'daki ifadeyle bedevi yani cahil, kültürsüz, kendi içine kapalı, sert ve kaba tabiatlı insanlar olmalarıydı. Uyguladıkları vahşetse bu sosyal yapının bir sonucuydu. Mensup olduklarını iddia ettikleri dinin değil. Buraya kadar belirttiğimiz tarihsel örnekler, sözde İslami terör olarak adlandırılan ve son dönemde dünya gündemine oturan tamamen gerçek dışı olan bu olguyu anlamak açısından oldukça aydınlatıcıdır. Çünkü bugün de İslam adını ortaya çıkarak terör uygulayanlar veya bunu destekleyenler ki bunlar İslam dünyasındaki küçük bir azınlığı temsil etmektedir, İslam'dan değil Bedevi karakterinden yola çıkmaktadırlar. İslam'ın özünü hiçbir şekilde anlamamakta, bir barış, huzur ve adalet dini olan İslam'ı kendi sosyal ve kültürel yapılarından kaynaklanan barbarlığa alet etmeye çalışmaktadırlar. İşte bu yüzden İslam'ın özünü insanlara anlatmak çok önemlidir. Gerçek Kur'an ahlakını yaşayarak insanlara örnek olmak da her Müslümanın önemli sorumluluklarındandır. Son birkaç asırdır İslam dünyasının dört bir yanındaki Müslümanlar, batılı güçler veya onların uzantıları tarafından zulme uğratılmıştır. Sömürgeci Avrupa devletleri, İsrail gibi batı tarafından desteklenen yerel sömürgeciler veya yerel baskıcı rejimler, Müslüman kitlelere büyük acılar yaşatmıştır. Elbette bu, Müslümanların Kur'an'a göre anlaması, yorumlaması ve tepki vermesi gereken bir durumdur. Kur'an'da hiçbir zaman zulme karşı zulüm uygulanmasına izin verilmez. Aksine Allah ayetlerinde Müslümanlara kötülüğe karşı iyilikle cevap vermelerini emreder. Fussilet suresinin 34. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Müslümanların kendilerine karşı uygulanan zulme karşı elbette tepki duymaları, bunu uygulayanlara buğz etmeleri meşru bir haktır. Ama bu, hiçbir zaman gözü kapalı bir nefrete, adaletsiz bir husumete neden olmamalıdır. Allah, Maide suresinin 2. ayetinde Müslümanları, ''Bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının.'' diyerek uyarmaktadır. Dolayısıyla dünyadaki mazlum milletlerin temsilciliği iddiasıyla ortaya çıkarak diğer milletlerin suçsuz insanlarına karşı terör uygulamanın İslam'la hiçbir ilgisi olamaz. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husussa Müslümanlara karşı uygulanan zulüm ve baskıların Batı'nın tümünün suçu olmadığıdır. Söz konusu suç bu medeniyete 19. yüzyılda hakim olan materyalist, din dışı felsefe ve ideolojilere aittir. Avrupa sömürgeciliği Hristiyan ahlakından doğmamıştır. Aksine bu ahlaka karşı çıkan din dışı akımdan doğmuş ve en büyük vahşetlerini 19. yüzyıldaki sosyal Darwinist ideolojinin desteğiyle gerçekleştirmiştir. Bugün Batı dünyasının içinde hala zalim, bozguncu, çatışmacı unsurlar mevcuttur. Ancak bunun yanı sıra özellikle Hristiyanlıktan kaynak bulan barışçı, iyiliksever ve adalet yanlısı bir kültür de yaşanmaktadır. Aslında dünya üzerindeki temel fikir ayrılığı Batı ve İslam dünyası arasında değildir. Bu ayrılık hem Batı'da hem de İslam dünyasındaki dindarlarla din aleyhtarları olan materyalistler, ateistler, Darwinistler ve benzerleri arasındadır. Bu konuda belirtilmesi gereken bir hususta İslam'ın herhangi bir millete veya coğrafyaya ait olmadığıdır. İslam, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği son dindir ve tüm insanlığa hitap etmektedir. Müslümanlar, inandıkları hak dini her kültürden her millete anlatmak, tanıtmak ve onların kalplerini İslam'a ısındırmakla yükümlüdürler. Dolayısıyla İslam adına ortaya çıkarak terör uygulayan, baskıcı rejimler oluşturan kişi ve gruplara karşı tek bir çözüm vardır. Gerçek İslam'ın ortaya konması, anlatılması, kitleler tarafından anlaşılması ve yaşanması. Bu noktada radikalizm yanılgısının incelenmesinde fayda vardır. Terör kavramı ile birlikte incelenmesi gereken bir diğer konu da radikalizm olarak tanımlanan olgudur. Radikalizm, herhangi bir konuda sert, kökten, devrimsel ani değişimler savunmak ve bu yönde sert ve tavizsiz bir politika izlemek anlamlarına gelir. Radikaller, devrimsel değişiklikler peşinde olan ve bunun için sert, sivri, hatta kimi zaman saldırgan bir üslup kullanan kimseler olarak bilinir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bir Müslümanın kıstası Kur'an olmalıdır. Kur'an'a baktığımızda ise radikalizm olarak tanımlanan üslubun Allah'ın müminlere emrettiği üslupla kesinlikle uyuşmadığını görürüz. Allah Kur'an'da müminleri yumuşak sözlü, çatışmadan kaçınan, en aleyhte gibi görünen insanlara karşı dahi ılımlı ve dostça yaklaşan kişiler olarak tarif etmektedir. Bu konuda bize Kur'an'da bildirilerek yol gösteren örneklerden biri Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un Firavun'a yaptıkları tebliğdir. Firavun kendi devrinin zulüm ve isyanda en ileri gitmiş inkarcısıdır. Allah'ı inkar edip kendini putlaştırmış, dahası devrin Müslümanları olan İsrailoğullarına korkunç zulümler ve katliamlar uygulamış bir despottur. Dine bu denli düşman bir insana giderken dahi Allah peygamberlerine Taha suresinde haber verildiği üzere yumuşak söz söylemelerini emretmektedir. Dikkat edilirse Allah'ın gösterdiği yöntem ılımlı bir üslupla diyalog kurmaktır. Kur'an ayetleri incelendiğinde ılımlı, yumuşak, hoşgörülü bir üslubun tüm peygamberlerin ortak özelliği olduğu görülmektedir. Allah, Tevbe suresinin 114. ayetinde Hazreti İbrahim'i doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huyluydu şeklinde tarif etmektedir. Radikalizmin belirgin bir özelliği öfkeli üsluptur. Bu üslup, radikal kimselerin konuşmalarında, yazılarında, gösterilerinde çok belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Oysa öfke bir Müslüman vasfı değildir. Allah, Ali İmran suresinin 134. ayetinde müminleri tarif ederken, onlar bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardan bağışlamayla geçenlerdir şeklinde buyurur. Müslümanların öfkeli bir üslup takınmalarını gerektirecek bir durum da yoktur. Bir Müslümanın diğer insanlardan isteği, onların da Allah'a iman etmesi ve güzel ahlakla yaşamasıdır. Buysa ancak Allah'ın o insanlara da hidayet vermesiyle mümkün olur. Ne yapılırsa yapılsın, insanlara ne kadar gerçekler anlatılırsa anlatılsın, kalpler Allah'ın elindedir. Bu nedenle bir Müslümanın görevi sadece gerçekleri anlatmak, insanları bu gerçeklere davet etmektir. İnsanların bunu kabul edip etmemeleri tamamen onların vicdanlarına kalmış bir meseledir. Dolayısıyla ne insanların iman edip Müslüman olmaları ne de Müslüman olanların ibadetleri yerine getirmeleri veya günahtan sakınmaları için hiçbir zorlama yapılamaz. Bunun için sadece öğüt verilir. Müslümanlar sadece dini anlatmakla, insanların üzerinde hiçbir şekilde zorba ve zorlayıcı olmamakla ve yumuşak söz söylemekle sorumlu olduklarından radikal olamazlar. Çünkü radikalizm saydığımız tüm bu özelliklerin aksini savunmakta ve uygulamaktadır. Gerçekte radikalizm, İslam dünyasına sonradan girmiş olan İslam dışı bir fikir akımı ve siyasi tutumdur. Nitekim radikalizm olarak tarif edilen sosyal olgular incelendiğinde, bunların aslında eskiden komünistler tarafından kullanılan yöntem ve söylemlerin bir derlemesi olduğu anlaşılacaktır. Tüm Müslümanların Kur'an'ın ruhuna ve özüne aykırı olan bu sert, öfkeli, çatışmacı üsluptan tamamen uzak durması gerekir. Bunun yerine Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ılımlı, yumuşak, hoşgörülü, sakin ve sevecen üslubu özümsemeleri çok önemlidir. Müslümanlar olgunlukları, hoşgörüleri, itidal, tevazu ve sükunetleriyle tüm dünyaya örnek olmalı, insanları kendilerine ve dolayısıyla İslam ahlakına hayran bırakmalıdırlar. Sadece bu alanlarda değil, bilim, kültür, sanat, estetik ve toplumsal düzen gibi alanlarda da büyük atılımlar yapmalıdırlar. Güzel eserlerle hem İslam'ı en güzel şekliyle yaşamalı hem de dünyaya temsil etmelidirler. İslam'ı insanlara anlatmanın ve İslam'a karşı olan fikirlerle mücadele etmenin yolu bu saydığımız kavramlardan geçmektedir. Allah, Nahl suresinin 125. ayetinde bir Müslümanın diğer insanlara karşı kullanacağı üslubun nasıl olması gerektiğini şöyle bildirmektedir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. Sonuç olarak terör kavramı genellikle radikal ideolojik gruplar tarafından yürütülen silahlı mücadeleyi ifade etmektedir. Terör, insanları yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek ister. Bunun için yoğun ve sistematik bir korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her türlü şiddet eylemini uygular. Ancak her durumda terörün yöneldiği hedef dolaylı ya da doğrudan halkın kendi olmaktadır. Nitekim terörün içinde olan insanların temel özellikleri Allah korkusundan ve sevgisinden tamamen uzak, kalpleri katılaşmış, hastalıklı bir ruh haline sahip olmalarıdır. Terörle din taban tabana zıttır. Terörizm saldırgan olmayı, öldürmeyi, savaşmayı, acı çektirmeyi, zulmetmeyi yol olarak benimsemiştir. Ancak tüm bunlar Kur'an'a göre zalimliktir. Allah barışı, uzlaşmayı, iyilikte bulunmayı ve insanların arasını düzeltmeyi emreder. Terörü ve her türlü bozgunculuk hareketini yasaklar ve bu tür bir eylem içinde olanları lanetlediğini bildirir. İslam'ın özünü bu şekilde iyi anlayıp yaşamak ve insanlara örnek olmak her Müslümanın çok önemli bir görevidir. Antisemitizm, dünya barışını tehdit eden, masum insanların huzur ve güvenliğini hedef alan ideolojilerden biridir. Yahudilere karşı duyulan ırkçı nefret olan antisemitizm, 20. yüzyılda büyük felaketlere imza atmıştır. Nazilerin Yahudilere karşı gerçekleştirdikleri zulüm ve katliamlar kuşkusuz bunların en korkuncudur. Bunun yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde pek çok otoriter rejim Yahudileri hedef almış ve zulme uğratmıştır. Faşist ideolojiye sahip örgütler Yahudilere karşı kanlı saldırılar veya taciz eylemleri düzenlemişlerdir. Ve bunun örnekleri günümüzde devam etmektedir. Peki bir Müslümanın antisemitizme bakışı ne olmalıdır? Elbette her Müslüman, diğer tüm ırkçı ideolojiler gibi antisemitizme de karşı çıkmalıdır. Bu nefret ideolojisiyle mücadele etmeli ve diğer tüm insanlar gibi Yahudilerin de haklarını korumalıdır. Dünya üzerindeki her Yahudinin özgürce yaşama, ibadet etme, kimliklerini koruma ve ifade etme haklarını tanımalı ve savunmalıdır. Günümüzde Müslümanlar haklı olarak İsrail Devleti'nin işgalci, zalim, mütecaviz politikalarını kınamaktadırlar. Müslümanlar olarak İsrail işgaline ve devlet terörüne karşı gösterdiğimiz tepkinin ise antisemitizmle hiçbir benzerliği olamaz. İsrail'in karşı çıktığımız yönü resmi ideolojisi olan Siyonizmin bir ırkçılık oluşudur. Antisemitizme karşı çıkmamızın nedeni de aynıdır. Şunu da unutmamak gerekir. Elbette ki Siyonizmin suçları nedeniyle masum Yahudiler eleştirilemez. Hiçbir zaman bir toplumu bütün olarak eleştirmemek, doğrularla yanlışları, zalimlerle suçsuzları ayırt etmek gerektiği Kur'an'da özellikle vurgulanan bir emirdir. Kur'an'da Âl-i İmran suresinin 113. ve 115. ayetleri arasında bazı Yahudi ve Hristiyanların güzel ahlakından şöyle söz edilir. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Antisemitizm gerçekte pagan bir ideolojidir ve ilahi dinlere inanan hiçbir insan tarafından savunulamaz. Örneğin Hazreti İbrahim, Hazreti Musa veya Hazreti Davud Allah'ın seçip insanlara örnek olarak görevlendirdiği peygamberlerdir. Oysa bir antisemitist bu kutlu peygamberlere de düşmandır. Dahası antisemitizm ve diğer ırkçılık örnekleri incelendiğinde bunların Kur'an ahlakına tamamen zıt bir düşünce ve toplum modeli savundukları açıkça görülür. Örneğin antisemitizmin kökeninde nefret, şiddet ve acımasızlık hisleri vardır. Bir antisemitist Yahudi insanların katledilmelerini, işkence görmelerini savunacak kadar zalim olabilir. Oysa Kur'an ahlakı insanlara sevgi, şefkat ve merhameti öğretir. Müslümanlara, düşmanları olan kimselere karşı daha adil ve bağışlayıcı olmalarını emreder. Öte yandan antisemitistler ve diğer ırkçılar, farklı etnik kökenden gelen veya farklı inanıştaki insanların barış içinde bir arada yaşamalarına karşıdırlar. Oysa İslam'da böyle bir ayrım yoktur. Hucurat suresinin 13. ayetinde ırklar arasında en ufak bir ayrım yapılmaması gerektiği bildirilir. İslam'da farklı inançtaki insanların da aynı toplum yapısı altında barış ve huzur içinde yaşamaları teşvik edilir. Kur'an'da ehli kitap olarak anılan Yahudiler ve Hristiyanlar, tek Allah'a inanan ve ondan gelen hükümlere tabi olmuş insanlardır. Ve bu, onları Müslümanlara yakın kılmaktadır. Ehli kitap, temeli Allah'ın vahyine dayanan bazı ahlaki kıstaslara, haram ve helal kavramlarına sahiptir. Bunun için kitap ehlinden kimselerin pişirdiği bir yemek, Müslümanlar için helal kılınmıştır. Aynı şekilde Müslüman erkeklere kitap ehlinden kadınlarla evlenme izni verilmiştir. Bu hükümler, Müslümanlarla ehli kitap arasında nikah sonucu akrabalık bağlarının kurulabileceğini, iki tarafın birbirlerinin yemek davetlerine icabet edebileceklerini gösterir. Bunlar, sıcak insani ilişkiler ve huzurlu bir ortak yaşam kurulmasını sağlayacak esaslardır. Kur'an'da bu ılımlı ve hoşgörülü bakış tavsiye edilirken, Müslümanların aksi bir fikirde olması düşünülemez. Peygamberimizin ehli kitaba yönelik adil ve hoşgörülü uygulamaları da müminler açısından çok güzel örnekler içermektedir. Peygamberimizin Hristiyan, Yahudi ve müşrik topluluklarla imzaladığı Medine vesikası, adil ve hoşgörü örneği olan anlaşmaların en önemlisidir. Medine Sözleşmesi'ne göre herkes hiçbir baskı olmadan istediği dini, inancı, siyasi ya da felsefi seçimi yapmakta özgürdür. Kendi görüşlerine sahip insanlarla bir topluluk oluşturabilir. Kendi hukukunu uygulamakta özgürdür. Ancak suç işleyen kimse hiç kimse tarafından korunmayacaktır. Sözleşmeye taraf olan gruplar birbirleriyle yardımlaşacak, birbirlerine destek olacaklardır ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in himayesi altındadırlar. Karşılıklı taraflar arasındaki anlaşmazlıklar Allah'ın Resulüne götürülecektir. Peygamberimizin hazırlattığı bu sözleşme kademeli bir biçimde 622 yılından 632'ye kadar uygulanmıştır. Bu vesikayla kan ve akrabalık bağlarına dayalı kabile tarzı yapılanma aşılmış, coğrafi, kültürel ve etnik kökeni tamamen birbirinden farklı insanlar bir araya gelerek bir birlik oluşturmuşlardır. Medine vesikasında çok geniş bir din ve inanç özgürlüğü sağlanmıştır. Kur'an'dan öğrendiğimiz bir diğer önemli gerçek, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanların ibadet yerlerine son derece saygılı olmaları gerektiğidir. Kur'an'da Hac suresinin 20. ayetinde ehli kitabın ibadet yerleri olan manastır, kilise ve havralardan da Allah'ın koruduğu ibadet mekanları olarak söz edilir. Bu ayet, her Müslümana ehli kitabın mabetlerine saygılı davranmanın ve bu mabetleri korumanın önemini göstermektedir. Gerçekte Allah, Kur'an'da Müslümanlara hiçbir kavme karşı bir düşmanlık beslememeyi emretmektedir. Müşrikler için dahi pek çok ayette dostluk emredilmektedir. Nitekim Peygamberimiz, kitap ehliyle olduğu gibi müşriklerle de toplumsal düzeni sağlamak için bazı anlaşmalar yapmıştır. Müşriklere her zaman için adaletle davranılmış, onların korunma ve himaye talepleri Peygamberimiz tarafından kabul edilmiştir. Yahudiler ve Hristiyanlar kitap ehlidir. Yani Allah'ın indirmiş olduğu bir kitaba tabi olmuşlardır. Doğru yanlış, haram helal kavramlarına sahiptirler. Allah'a hesap vereceklerini bilmekte, onun peygamberlerini sevip saymaktadırlar. Bunlar, Müslümanların ehli kitapla kolaylıkla bir arada yaşayabileceğini gösterir. Allah, Müslümanlara Âl-i İmran suresinin 64. ayetinde ehli kitabı ortak bir kelimede birleşmeye çağırmaya emreder. Bu ortak kelime, Allah'tan başkasına kulluk etmemek ve ona ortak koşmamaktır. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler işte bu şekilde ortak bir kelimede birleştiklerinde birbirlerinin düşmanı değil, dostu olduklarını anlayacaklardır. Asıl düşmanın ateizm ve dinsizlik olduğunu gördüklerinde de dünya çok daha farklı bir yer olacaktır. Şefkat ve sevgiyle bu fikirlere karşı ilmi bir mücadele yürütüldüğü takdirde asırlardır süren çatışmalar, korkular, terör eylemleri sona erecektir. Ve ortak bir kelime üzerinde sevgi, saygı ve huzura dayalı yeni bir medeniyet kurulacaktır. Müslümanların göz önünde bulundurmaları gereken önemli gerçekler vardır. Unutulmamalıdır ki, farklı milletler ve inançlar hakkında Allah'ın bize Kur'an'da öğrettiği kıstaslar açıktır. Buna göre Kur'an ahlakı her türlü ırkçılığı ortadan kaldırmaktadır. Kur'an'da İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır göstermedikleri sürece farklı dinlere karşı da son derece ılımlı ve dostça bir tutum izlenmesi emredilir. Bir kısım Yahudilerin Siyonist ideoloji nedeniyle işledikleri suçlar asla gerçek Yahudi dinine ve milletine mal edilemez. Yine Kur'an'da bizlere öğretilen temel bir bakış açısı da insanlar hakkında belirli bir ırk, halk veya dinden oldukları için topluca hüküm vermemektir. Her farklı insan topluluğunun içinde iyiler de kötüler de bulunur. Kur'an'da bu ayrıma dikkat çekilir. Her dinden güzel ahlaklı ve Allah'tan korkan samimi dindarlar olabileceği gibi din ahlakından uzak kişiler olabileceğini de akıllarından çıkarmamalıdırlar. Temennimiz, tüm ırkçı saplantıların terk edileceği, hangi ırka ve inanca mensup olurlarsa olsunlar, insanların bir arada barış içinde yaşayabilmeleridir. Bunun sonucunda da herkesin hakkının gözetilip herkese saygı duyulacağı bir dünyanın kurulmasıdır. Hiç şüphesiz iman edenlerin birlik olup tüm din dışı ideolojilere karşı yapacakları bir fikri mücadele, özlenen barış ve huzuru sağlayacaktır. Tarihi incelediğimiz zaman Müslüman yöneticilerin hakim olduğu topraklarda her zaman için barışın, hoşgörünün ve huzurun hakim olduğunu görürüz. Peygamberimizin yaşadığı süre boyunca fethettiği topraklardaki uygulamaları bunun çok önemli bir örneğidir. Peygamberimizden sonra da Kur'an ahlakından taviz vermeyen ve elçilerin yolunu izleyen adil yöneticiler barış ve huzur dolu bir toplum oluşturmayı başarmışlardır. Kur'an'da tarif edilen gerçek adalet, doğruluk ve dürüstlük bu yöneticiler döneminde de hüküm sürmüştür. Bu yönetimler kendilerinden sonra gelecek insanlara da birer örnek teşkil etmişlerdir. Müslümanların hakim olduğu yerlere nasıl bir istikrar ve huzur getirdiklerini göstermesi açısından Kudüs ve Filistin topraklarını örnek verebiliriz. Nitekim son 1400 yıl içinde Müslümanlar Kudüs'e ve Filistin'e hep barış getirmişlerdir. Milattan sonra 71 yılına dek Kudüs Yahudilerin başkentiydi. Ancak o yıl Roma orduları Yahudilere karşı büyük bir saldırı düzenledi ve büyük bir vahşetin ardından onları bölgeden sürdü. Yahudiler için diaspora dönemi başlarken Kudüs ve çevresi de terk edilmiş bir toprak haline gelmiş oluyordu. Ancak Roma İmparatorluğu'nun İmparator Konstantin döneminde Hristiyanlığı kabul etmesinin üzerine Kudüs yeniden ilgi odağı oldu. Hristiyan Romalılar Kudüs'te kiliseler inşa etti, Yahudilerin de bölgede yerleşmesine yönelik yasakları kaldırdı. Filistin, 7. yüzyıla dek Bizans toprağı olarak kaldı. Kısa bir süre Persler bölgeyi ellerinde tuttu ama sonra Bizans yeniden Filistin'in hakimi oldu. Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktası ise 637 yılında bölgenin İslam orduları tarafından fethedilmesiydi. Bu topraklar asırlardır savaşlara, sürgünlere, yağma ve katliamlara sahne olmakta, farklı inançlar arasında sık sık el değiştirmekte ve değiştirdikçe de yeni vahşetlere sahne olmaktaydı. Dolayısıyla bu fetih Filistin topraklarına barış ve huzurun yerleşmesi anlamına geliyordu. İslam'ın hakimiyeti Filistin'de farklı inançların bir arada yaşanabileceği bir çağın başlangıcı oldu. Filistin, Peygamberimizden sonraki ikinci halife olan Hazreti Ömer tarafından fethedildi. Hazreti Ömer'in Kudüs'e girişi, ardından buradaki farklı inançlara karşı gösterdiği olağanüstü hoşgörü, olgunluk ve nezaket başlayan güzel bir dönemin habercisiydi. Müslümanlarla birlikte Kudüs'e ve tüm Filistin'e medeniyet geldi. Daha önce burada birbirlerinin kutsal değerlerine saygı göstermeyen, birbirlerini farklı inançlara sahip oldukları için katliamdan geçiren vahşi inançlar hüküm sürmekteydi. İslam'la birlikte söz konusu topraklara İslam'ın adil, hoşgörülü ve mutedil kültürü hakim oldu. Hazreti Ömer'in fethinden sonra Filistin'de Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler asırlar boyu barış ve huzur içinde yaşadılar. Müslümanlar hiç kimseyi zorla İslamlaştırmaya çalışmadılar. Ancak İslam'ın hak din olduğunu gören bazı gayrimüslimler kendi rızalarıyla İslam'ı seçtiler. Filistin'deki bu barış ve huzur bölge Müslümanların hakimiyetinde olduğu sürece devam etti. Ancak 11. yüzyılın sonunda bölgeye dışarıdan işgalci bir güç girdi ve Kudüs'ün medeni topraklarını görülmemiş bir barbarlık ve vahşetle yağmaladı. Bu barbarlar Haçlılardı. Haçlılar, kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak ve gerçekte doğunun efsanevi zenginliğine ulaşmak için Avrupa'nın dört bir yanından Filistin'e doğru yola çıktılar. 100.000'in üzerinde insan uzun ve yıpratıcı bir seferden ve Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri pek çok yağma ve katliamdan sonra Kudüs'e vardılar. 1099 yılında yaklaşık 5 hafta süren uzun bir kuşatmanın ardından şehir düştü ve Haçlılar kente girdi. Ve dünya tarihinde eşine az rastlanır bir vahşet sergilediler. Daha önce de belirttiğimiz gibi şehirdeki tüm Müslümanları ve Yahudileri kılıçtan geçirerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiler. Filistin'in Hazreti Ömer'den bu yana süren barış ve huzuru Haçlı vahşetiyle sona ermiş oldu. Haçlılar, bir sevgi ve merhamet dini olan Hristiyanlığın tüm ahlaki kıssaslarını çiğneyerek sözde Hristiyanlık adına terör uyguladılar. Barbar Haçlı ordusu Kudüs'ü kendine başkent yaptı ve sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurdu. Ancak bu krallığın ömrü fazla uzun olmayacaktı. Orta Doğu'daki tüm Müslüman emirlikleri cihat bayrağı altında birleştiren Selahaddin Eyyubi, 1187'deki Hıddin Savaşı'nda tüm Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. Selahaddin Eyyubi, Hıddin'in hemen ardından Kudüs'e girerek 88 yıldır Haçlı işgali altında olan şehri kurtardı. Haçlılar 88 yıl önce Kudüs'ü aldıklarında içindeki tüm Müslümanları katletmişlerdi. Bu yüzden bu sefer de Selahaddin Eyyubi'nin aynı vahşeti kendilerine yapacağını korkuyla bekliyorlardı. Oysa Selahaddin Eyyubi kentteki Hristiyanların hiçbirine dokunmadı. Dahası sadece Latin yani Katolik Hristiyanların şehri terk etmelerini emretti. Haçlı kimliğine sahip olmayan Ortodokslarsa şehirde yaşamaya ve diledikleri gibi ibadet etmeye devam ettiler. Kısacası Selahaddin Eyyubi ve onun komutasındaki Müslümanlar Hristiyanlara karşı son derece adil ve merhametli davranmışlar, hatta onlara kendi liderlerinden çok daha fazla merhamet etmişlerdi. Sadece Hristiyanlar değil, Yahudiler de Müslümanların Kudüs'ü almalarıyla huzura ve güvenliğe kavuşmuşlardı. Kudüs'ten sonra Filistin'in diğer şehirlerinde de Haçlıların vahşeti ve Müslümanların adaleti sürdü. İngiliz tarihinde büyük bir kahraman gibi tanıtılan aslan yürekli Richard, gerçekte Haçlıların vahşi ve acımasız kişiliklerine bir örnekti. 1191 yılında Akra Kalesi'nde aralarında pek çok kadın ve çocuğun da yer aldığı tam 3000 Müslümanı boyunlarını vurdurarak açıkça katletmişti. Müslümanlar bu vahşetlere şahit olmalarına rağmen hiçbir zaman aynı yöntemlere başvurmadı. Allah'ın Maide suresinin 2. ayetindeki "Ey iman edenler! Bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin" hükmü uyarınca hiçbir zaman masum sivillere karşı şiddet uygulamadılar. Mağlup ettikleri Haçlı ordularına karşı dahi gereksiz şiddet kullanmadılar. Haçlıların vahşeti ve ardından gelen Müslüman adaleti, tarihi bir gerçeği bir kez daha göstermiş oluyordu. İslam'ın prensiplerine göre kurulan bir yönetim, farklı inançlara bir arada barış ve huzur içinde yaşama imkanı tanıyordu. Bu gerçek, Selahaddin Eyyubi'den sonraki 7 yüzyıl boyunca, özellikle de Osmanlı döneminde ispatlanmaya devam etti. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civarını fethiyle birlikte Filistin'de yaklaşık 400 yıl sürecek Osmanlı yönetimi başladı. Bu dönem Osmanlı'nın diğer eyaletlerinde olduğu gibi Filistin'de de barışı, istikrarı ve farklı inançların bir arada yaşamasını sağlayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu, Millet Sistemi adı verilen bir düzenle yönetiliyordu. Bu sistemin en temel özelliği, farklı inançlara sahip insanlara kendi inançlarının ve hatta hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama imkanı tanımasıydı. Nitekim Kur'an'da kitap ehli olarak tanımlanan Hristiyanlar ve Yahudiler, Osmanlı topraklarında hoşgörü, güvenlik ve özgürlük buldular. Oysa aynı dönemlerde dünya üzerindeki diğer büyük devletler çok daha katı bir anlayışa, baskıcı ve müsamahasız bir yönetim anlayışına sahipti. İspanya Krallığı, İber Yarımadası'nda Müslümanların ve Yahudilerin varlığına tahammül edememiş ve her iki topluma karşı büyük bir vahşet uygulamıştı. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi oldukları için baskılar uygulanıyor, hatta kimi zaman toplu katliamlara hedef oluyorlardı. Hristiyanlar birbirlerine karşı bile tahammülsüzdüler. Katolik ve Protestanlar arasındaki çatışmalar 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa'yı kan gölüne çevirdi. 1618 ve 1648 yılları arasında yaşanan 30 yıl savaşları temelde Katolik-Protestan çatışmasının bir sonucuydu. Bu savaş sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye döndü, sadece Almanya'da 15 milyonluk nüfusun 3'te biri yok oldu. Bu ortamda Osmanlı'nın kurduğu idarenin son derece insancıl olması kuşkusuz önemli bir gerçektir. Pek çok tarihçi ve siyaset bilimci de bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Bunlardan biri dünyaca ünlü Orta Doğu uzmanı Columbia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Edward Said'dir. Kudüs'lü Hristiyan bir aileden gelen ve Amerikan üniversitelerinde çalışmalarını sürdüren Edward Said, İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin kendisiyle yaptığı bir röportajında Orta Doğu'da kalıcı bir barışın inşa edilebilmesi için Osmanlı millet sistemini önermiştir. Tarih, İslam'ın Orta Doğu'ya adaletli, hoşgörülü, müşfik bir yönetim tarzı sunan tek inanç sistemi olduğunu göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle bitmiş olan Osmanlı barışı bugün hala telafi edilebilmiş değildir. Bu nedenle de Orta Doğu'ya barışın gelmesinin yolu Kur'an ahlakının öğrettiği gibi hoşgörülü ve uzlaşmacı Osmanlı modelinin hakim olmasıdır. Çünkü İslam her türlü şiddetin, çatışmanın, savaşın, terörün çözümü, barışın, hoşgörünün ve huzurun yoludur. Pek çok insan evrim teorisini bilimsel delillere, gözlemlere ve deneylere dayalı bir teori zanneder. Ayrıca fikir babasının da Charles Darwin'in olduğunu düşünür. Oysa evrim teorisinin fikir babası Darwin olmadığı gibi teorinin kaynağı da bilimsel deliller değildir. Teori, antik bir dogma olan materyalist felsefenin doğaya uyarlanmasından ibarettir. Bugün de teori, kendini destekleyen bilimsel bulgular olmamasına rağmen, sırf materyalist felsefe uğruna körü körüne savunulmaktadır. Bu bağnazlık dünyaya çok büyük belalar getirmiştir. Çünkü Darwinizmin ve ondan dayanak bulan materyalist felsefenin yaygınlaşmasıyla birlikte insan nedir sorusuna verilen cevap değişmiştir. Önceden bu soruya insan Allah'ın yarattığı ve onun öğrettiği güzel ahlaka göre yaşaması gereken bir varlıktır diyerek gerçek cevabı veriliyordu. Ancak bazı insanlar bu teoriyle birlikte insan rastlantılarla var olmuş, yaşam mücadelesiyle gelişmiş bir hayvandır şeklinde çarpık bir düşünceye kapılmışlardır. Bu büyük yanılgının faturası ise çok ağır olmuştur. Irkçılık, faşizm, komünizm gibi vahşet ideolojileri ve diğer pek çok barbar çatışmacı dünya görüşü bu yanılgıdan güç bulmuştur. Darwinizmin insanlığa getirdiği bu bela günümüzün en önemli global sorunlarından biri olan terörizmle çok yakından ilgilidir. Darwin, teorisini geliştirirken temel bir varsayımdan yola çıkmıştı. Buna göre canlıların gelişimi doğadaki yaşam mücadelesine bağlıdır. Bu mücadeleyi güçlü olanlar kazanır, zayıflarsa ezilerek yok olmaya mahkumdurlar. Darwin'e göre doğada acımasız bir yaşam mücadelesi, daimi bir çatışma vardı. Güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor ve gelişme de bu sayede mümkün oluyordu. Türlerin Kökeni adlı kitabına koyduğu alt başlıkta Darwin'in bu görüşünü özetliyordu. Türlerin kökeni, doğal seleksiyon ve yaşam mücadelesinde kayırılmış ırkların korunması yoluyla. Dahası Darwin, yaşam mücadelesinin insan ırkları arasında da geçerli olduğunu öne sürmüştü. Bu gerçek dışı iddiaya göre kayırılmış ırklar bu mücadelede üstün geliyordu. Darwin'e göre kayırılmış ırklar Avrupalı beyazlardı. Asyalı ya da Afrikalı ırklarsa yaşam mücadelesinde geri kalmışlardı. Darwin daha da ileri giderek bu ırkların dünya üzerindeki yaşam mücadelesini yakın zamanda tamamen kaybederek yok olacaklarını ileri sürmüştü. Darwin'in bu iddiaları beyaz adamın üstünlüğüne inanan sosyal bilimciler tarafından coşkuyla karşılandı. Sonuç olarak 19. yüzyılın ikinci yarısındaki batılı bilim adamlarının çok büyük bir kısmı ırkçılığa büyük destek verdiler. Darwin'in bu konulardaki ilham kaynağı İngiliz ekonomist Thomas Malthus'un Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme adlı kitabıydı. Malthus kendi başlarına bırakıldıklarında insan nüfusunun çok hızlı arttığını hesaplamıştı. Ona göre nüfusları kontrol altında tutan başlıca etkenler savaş, kıtlık ve hastalık gibi felaketlerdi. Kısacası bu vahşi iddiaya göre bazı insanların yaşayabilmeleri için diğerlerinin ölmesi gerekiyordu. Yani var olma sürekli savaş anlamına geliyordu. Malthus'un fikirleri 19. yüzyılda oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenmişti. Özellikle Avrupalı üst sınıfın entelektüelleri Malthus'un zalimce fikirlerini destekliyorlardı. Bu fikirlerin uygulanması sonucunda yaşam mücadelesinde güçlü olanlar zayıf olanları ezecek ve bu şekilde hızla artan nüfus da dengelenmiş olacaktı. İngiltere'de 19. yüzyılda bu doğrultuda fakirleri ezme programı uygulandı. 8-9 yaşındaki çocukların günde 16 saat kömür ocaklarında çalıştırıldıkları ve binlercesinin kötü şartlar nedeniyle öldüğü bir endüstri düzeni kuruldu. Malthus'un teorik olarak gerekli bulduğu yaşam mücadelesi İngiltere'de milyonlarca fakir insana azap dolu bir ömür yaşattı. Darwin, işte bu fikirlerden etkilenerek çatışmacı görüşü tüm doğaya uyguladı. Bu var olma savaşında da güçlü olanların ve en iyi uyum sağlayanların galip geleceklerini öne sürdü. Dahası Darwin, söz konusu yaşam mücadelesinin doğanın meşru ve değişmez bir yasası olduğunu iddia ediyordu. Bir yandan da yaratılışı inkar ederek insanları dini inançlarını terk etmeye davet ediyordu. Böylece yaşam mücadelesinin acımasızlığına engel olabilecek tüm ahlaki kıstasları hedef almış oluyordu. Bireyleri acımasızlığa ve zalimliğe yönlendiren bu gerçek dışı fikirlerin yaygınlaşmasıyla 20. yüzyılda insanlığın ödeyeceği bedel ağır olacaktı. Darwinizmin Avrupa kültürüne hakim olmasıyla birlikte yaşam mücadelesi kavramı da etkisini göstermeye başladı. Öncelikle sömürgeci Avrupa devletleri, sömürdükleri ülkeleri evrimde geri kalmış ırklar olarak gösterdiler. Yaptıkları işi meşru gösterebilmek için de Darwinizme atıfta bulundular. Darwinizmin siyasi etkilerinin en kanlılarından biri ise 1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı'ydı. Bu konuda ünlü İngiliz tarih profesörü James Colin, 1870'ten bu yana Avrupa isimli kitabı önemli bir kaynaktır. Kitapta Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan faktörlerden birinin o dönemdeki Avrupalı yöneticilerin Darwinist düşüncelere olan inançları olduğu anlatılır. Birinci Dünya Savaşı generallerinden Friedrich von Bernhardi de savaş ve doğadaki savaşım kanunları arasındaki bağlantıyı şöyle kurmuştur. Savaş biyolojik bir gereksinmedir. Doğadaki unsurların çatışması kadar gereklidir. Biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir çünkü bu sonuçlar varlıkların temel özellikleriyle ilgilidir. Tüm bunlardan anlaşıldığı gibi bu kuşağı yanlış fikirlerle yıkıma sürükleyen ideolojik kaynak Darwinizm'dir. Darwin'in yaşam mücadelesi ve kayırılmış ırklar kavramlarıdır. Birinci Dünya Savaşı, ardında 8 milyon ölü, yüzlerce harabeye dönmüş şehir ve milyonlarca yaralı, sakat, evsiz ve işsiz insan bıraktı. Yaklaşık 55 milyon insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı da insanlığın başına gelen en büyük felaketlerdendi. Sosyal Darwinizmin sağ kanadındaki faşistlerle sol kanadındaki komünistler dünyayı bir felaketten başka bir felakete sürüklemekteydi. Sosyal Darwinist ideoloji toplumların güçlenmesi ve gelişmesi için savaşın, çatışmanın, kavgaların ve kan dökmenin zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu inancın 20. yüzyılda oluşturduğu tablo ise ortadadır. 10 milyonlarca masum insan ölmüş, 10 milyonlarcası yaralanmış veya sakat kalmıştır. Ülke ekonomileri çökmüş, sağlığa, bilime, teknolojiye, eğitime ve sanata ayrılacak olan gelirler silahlara yatırılmıştır. Daha sonra da bu silahlarla açılan yaraların sarılmasına, yıkılan ve harabeye dönen şehirlerin tekrar inşaına harcanmıştır. Kısacası çatışmanın, kavganın ve terörün insanlara gelişme değil, çöküş getirdiği tarihte açık olarak görülmüştür. Bu gidişatı durdurmak için atılacak ilk adımlardan biri, terörün asıl kaynağı olan Darwinist materyalist eğitime son vermek olacaktır. Bunun yerine gençleri gerçek bilimsel bulgular doğrultusunda hazırlanmış bir müfredata göre eğitmek gerekir. Özellikle onlara Allah korkusunu, akılcı ve vicdanlı davranmayı öğretmek çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki ancak bunun sonucunda Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi huzurlu, güvenli, affedici, hoşgörülü insanların oluşturduğu toplumlar oluşacaktır. Darwin'in 19. yüzyılda geliştirdiği evrim teorisi temel bir varsayım üzerine kuruluydu. Teoriye göre doğada acımasız bir yaşam mücadelesinin ve daimi bir çatışmanın olduğu varsayılıyordu. Buna göre güçlüler her zaman güçsüzleri alt ediyor, böylece gelişme gerçekleşiyordu. Darwin bu gerçek dışı iddiasını insan ırkları içinde ileri sürmüştü. Buna göre üstün olan ırklar bu mücadelede galip geliyordu. İşte bu varsayım üstün ırkların varlığına inanan bazı çevrelerin çok hoşuna gitmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında ırkçılık pek çok sosyal bilimci tarafından artık rahatlıkla savunulmaya başlamıştı. Darwinizm 19. yüzyılda ırkçılığı beslerken 20. yüzyılda doğup gelişecek ve tüm dünyayı kana bulayacak bir ideolojinin de temellerini oluşturuyordu. Bu ideoloji Nazizm'di. Nazizmi şekillendiren Adolf Hitler ve Alfred Rosenberg yoğun olarak Darwinizm'den etkilenmişlerdir. Bu ideoloji incelendiğinde doğal seleksiyon, ırklar arası yaşam mücadelesi gibi Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında onlarca kez tekrarlanan kavramlara rastlanır. Hitler ünlü kitabına Kavgam ismini de Darwinizmin yaşamın bir mücadele arenası olduğu ve bu mücadelede üstün gelenlerin hayatta kaldıkları prensibinden esinlenerek koymuştur. Bu görüşlerle ortaya çıkan Hitler, dünyayı eşi benzeri hiç görünmemiş bir vahşete sürükledi. Başta Yahudiler olmak üzere pek çok etnik veya siyasi grup, Nazi ölüm kamplarında feci bir zulme ve katliama maruz bırakıldı. Nazilerin işgalleriyle başlayan İkinci Dünya Savaşı ise tam 55 milyon insanın yaşamına mal oldu. Dünya tarihinin gördüğü bu en büyük felaketin arka planında Darwinizmin yaşam mücadelesi kavramı yer alıyordu. Sosyal Darwinizmin sağ kanadında faşistler yer almaktadır. Bu teorinin sol kanadında ise komünistler bulunur. Darwin'in teorisinin en ateşli savunucuları arasında komünistler her zaman için önemli bir yer tutmuştur. Darwinizmle komünizm arasındaki bu ilişki her iki izmin kurucularına kadar uzanır. Komünizmin kurucuları Marx ve Engels, Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yayımlanır yayımlanmaz okumuş ve kitaptaki diyalektik materyalist yaklaşıma hayran olmuşlardır. Marx ve Engels arasındaki mektuplaşmalar her ikisinin de Darwin'in teorisini komünizmin doğa bilimleri açısından temeli saydıklarını göstermektedir. Nitekim Engels, Darwin'in de etkisiyle kaleme aldığı Doğanın Diyalektiği adlı kitabında Darwin'e övgüler yağdırmıştır. Marx ve Engels'in yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Troçki ve Stalin gibi Rus komünistlerinin hepsi de Darwin'in evrim teorisini benimsemişlerdir. Rus komünizminin kurucusu sayılan Plekhanov, "Marksizm, Darwinizmin sosyal bilimlere uygulanmasıdır" adlı sözüyle ünlüdür. Troçki'nin ise "Darwinizm, diyalektik materyalizmin en büyük zaferidir" şeklinde açıklamaları bulunmaktadır. Komünist kadroların oluşmasında Darwin'in eğitiminin büyük rolü vardır. Örneğin Stalin'in gençliğinde bir din adamı iken Darwin'in kitapları nedeniyle ateist olduğu da tarihçiler tarafından not edilen bir gerçektir. Mao ise Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır demektedir. Bu sözleriyle Mao, Çin'de kurduğu komünist düzenin felsefi dayanağını açıkça belirtmiştir. Kısacası evrim teorisiyle komünizm arasında kopmaz bir bağ vardır. Evrim teorisi canlıların bir tesadüf ürünü olduğunu iddia etmekle ateizme sözde bilimsel bir dayanak sağlamıştır. Tamamen ateist bir ideoloji olan komünizm de bu nedenle kaçınılmaz olarak Darwinizme bağlıdır. Dahası evrim teorisi doğadaki gelişmenin çatışma sayesinde mümkün olduğunu ileri sürmekle komünizmin temelinde yer alan diyalektik çatışma kavramını desteklemektedir. Komünizmin diyalektik çatışma kavramı 20. yüzyıl boyunca yaklaşık 120 milyon insanı katletmiş bir cinayet makinesiydi. Tüm bunlar düşünüldüğünde Darwinizmin dünyaya getirdiği felaketin boyutunu daha iyi anlamak mümkün olur. Darwinizm, canlılar arasındaki çatışmanın o canlıları geliştirdiğini öne sürerek, diyalektik materyalizm felsefesine sözde bilimsel bir geçerlilik kazandırmıştır. Diyalektik materyalizm, adından da anlaşıldığı gibi çatışma kavramına dayanır. Bu felsefenin kurucusu olan Marx, eğer gelişme ve çatışma olmasaydı, var olan her şey nasılsa öyle kalırdı demişti. Böyle diyerek gelişmek için insanları şiddet göstermeye, savaşa ve kan dökmeye çağırmıştı. Marx'ın teorilerinin ilk siyasi uygulayıcısı olan Lenin de gelişme zıtların mücadelesidir diyerek karşıt fikirde olan insanların daimi bir mücadele içinde olmalarını savunmuştur. Dahası Lenin bu mücadelenin ancak kan dökerek yani terör yoluyla yapılabileceğini de sık sık belirtmiştir. 20. yüzyılda komünizme karşı çıkan en belirgin ideolojilerden biri faşizmdir. İlginç olan, komünizme karşı olduğunu öne süren faşizmin çatışma kavramına en az komünizm kadar inanmasıdır. Komünistler sınıf çatışmasının gerekliliğine inanırken faşistler sadece bu çatışmanın alanını değiştirmiş ve ırklar ve uluslararası çatışma kavramını yüceltmişlerdir. Örneğin Nazizmin en önemli fikir kaynaklarından ve önde gelen ırkçılardan Alman tarihçi Heinrich von Treitschke şöyle demiştir. Uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. İşte bu iki sosyal Darwinist ideoloji toplumların güçlenmesi ve gelişmesi için savaşın, çatışmanın, kavgaların ve kan dökmenin zorunlu olduğuna inanmaktadır. Ancak çatışma, kavga ve terör insanlara gelişme değil, sadece çöküş getirmektedir. Dünyada elbette ki zıtlıklar bulunmaktadır. Doğada nasıl aydınlıkla karanlık, gece ile gündüz, soğukla sıcak varsa, fikirlerde ve uygulamalarda da zıtlıklar vardır. Ancak fikri zıtlıklar çatışmayı gerektirmez. Aksine zıtlıklar hoşgörü, barış, anlayış, sevgi, şefkat ve merhametle değerlendirilirlerse ortaya birçok güzellik çıkar. Her fikri bir diğeriyle kıyaslayan insan kendi fikrini daha da geliştirir veya eksiklerini görerek tamamlar. Karşıt fikirleri savunan insanların konuşmalarında fikir alışverişleri olur veya yapıcı eleştiriler yapılır. Ancak bunu Kur'an ahlakına uyan samimi, affedici, barışçı ve alçak gönüllü insanlar gerçekleştirebilirler. Bir insanı farklı bir fikri savunuyor, farklı bir dine inanıyor veya farklı bir ırktan geliyor diye öldürmek, ona acı çektirmekse çok büyük bir zalimliktir. Sadece bu yüzden tarih boyunca dünya üzerinde aynı vatanın evlatları birbirleriyle ölümüne mücadele etmişler, birbirlerini hiç acımadan katletmişlerdir. Veya farklı ırklardan, uluslardan olan insanları kadın çocuk ayrımı yapmadan katliamdan geçirmişlerdir. Bunuysa ancak karşısındaki insanı gelişmiş bir hayvan olarak gören ve yaptıklarından dolayı Allah'a hesap vereceğine inanmayan insanlar yapabilirler. Karşıt fikirlere karşı gösterilecek tavrın en güzeli ve en doğrusu Kur'an'da bildirilmiştir. Fikir zıtlıkları tarih boyunca yaşanmıştır ve bunların en bilinenlerinden biri Hazreti Musa ile onun döneminde yaşayan Firavun'dur. Firavun'un tüm zalimliğine ve saldırganlığına rağmen Allah Hazreti Musa'yı onu Allah'ın dinine çağırmasıyla görevlendirmiştir. Kullanacağı yöntemi ise Taha suresinin 43. ve 44. ayetlerinde şöyle açıklamıştır. İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Hazreti Musa Allah'ın emrine uyarak Firavun'a uzun bir süre hak dini anlatmıştır. Onun inkarını ve insanlara zulmünü engellemek için sabırla her konuyu açıklamıştır. Firavunsa Musa peygamberin bu güzel ahlakına ve sabrına karşılık saldırganca bir tutum göstermiştir. Hazreti Musa'yı ve onun fikrine uyanları katledeceğini söylemiştir. Ancak onun bu tavrının sonucunda kazanan Firavun olmamıştır. Aksine Firavun ve taraftarları boğularak yok olmuşlardır. Hazreti Musa ve onun yanında olanlarsa galip gelmişlerdir. Bu örneğinde gösterdiği gibi bir fikrin galip olması veya gelişmesi çatışma, savaş veya saldırganlıkla sağlanmaz. Hazreti Musa ve Firavun arasındaki olaylar tarihin bir özeti niteliğindedir. Çatışma ve zulüm yanlılarının değil, barış ve adalet yanlılarının galip geleceğini gösteren bir örnektir. Güzel ahlak hem dünyada hem de ahirette karşılığını her zaman bulur. Darwinizm, 20. yüzyılda insanlığı felaketlere sürükleyen şiddet yanlısı ideolojilerin kökenidir. Ve bu ideolojiler Darwinizme dayanarak kendinden olmayanla çatışmayı veya savaşmayı desteklemişlerdir. Hatta bunu en önemli yöntemleri olarak benimsemişlerdir. Darwinizmin özellikle insanların bilinçaltına aşıladığı insan çatışan hayvandır telkini bunda son derece etkili olmuştur. Belki çatışma yolunu seçen insan ve grupların çoğunun Darwinizm'den, bu ideolojinin prensiplerinden haberi yoktur. Ama bunlar sonuçta felsefi temeli Darwinizme dayanan bir bakış açısını benimsemektedirler. Onları bunun doğruluğuna inandıran şey, bu dünyada güçlüler ayakta kalır, büyük balık küçük balığı yutar, insan savaşarak yücelir gibi sloganlardır. Bunların tümünün temeli Darwinizme dayanır. Darwinizmi kaldırın, bu sloganların da altı boş kalacaktır. Aslında Darwinizm kaldırıldığında geriye başka bir çatışmacı felsefe kalmamaktadır. Yeryüzündeki insanların büyük bölümü üç ilahi dine, Hristiyanlığa, Yahudiliğe ve İslam'a inanmaktadır. Bu üç dinde çatışmacılığa karşıdır. Her üç dinde yeryüzünde barış ve huzur sağlanmasını amaçlamakta, masum insanların öldürülmesine, zulüm ve işkence görmesine karşı çıkmaktadır. Çatışmayı ve şiddeti, Allah'ın insanlar için belirlemiş olduğu ahlaka aykırı olan, anormal ve istenmeyen kavramlar olarak kabul etmektedir. Oysa Darwinizm, çatışmayı ve şiddeti mutlaka var olması gereken doğal, doğru ve meşru kavramlar olarak görmekte ve göstermektedir. Dolayısıyla eğer birileri çıkar da İslam, Hristiyanlık veya Yahudilik adına terör uygularsa, bilin ki o kişiler Müslüman, Hristiyan veya Yahudi değildir. Gerçekte birer sosyal Darwinisttirler. Din kisvesi altına gizlenmişlerdir ama samimi bir inanç sahibi değildirler. Dine hizmet etmek için ortaya çıktıklarını iddia etseler de gerçekte dine ve dindarlara düşmandırlar. Çünkü bizzat dinin yasakladığı bir suçu zalimce işlemektedirler. Dolayısıyla dünyamızı saran terör belasının kökeni herhangi bir ilahi dinde değil, dinsizliğin çağımızdaki tanımları olan Darwinizm ve materyalizmde gizlidir. Herhangi bir sorunla mücadele ederken asıl önemli olan o sorunun kökenini, asıl kaynağını düzeltmektir. Örneğin çevreye pis koku yayan bir çöplüğün çevresi ne kadar temizlenirse temizlensin, o çöplük koku yaymaya devam edecektir. Alınan tüm önlemler de kısa süreli olacaktır. Çözüm, çöpün kaynağını temizlemek, çöpü tamamen ortadan kaldırmaktır. Başka bir örnek olarak zehirli yılan besleyen bir kişiyi düşünelim. Yılanları besleyip şehre bırakan bu kişi, yılanların insanları öldürmeye başladığını görünce telaşlansın. Bu durumda söz konusu kişinin tek tek yılan avına çıkması elbette ki akılcı bir tedbir olmayacaktır. Tek çözüm zehirli yılan üretimini tamamen bırakmaktır. İşte aynı şekilde terörle mücadele etmek için tek tek teröristleri aramak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışmak da etkin ve kalıcı bir çözüm değildir. Dünyanın terörden kurtulabilmesi için önce terörist yetiştiren ana kaynak tespit edilmeli ve bu kaynak ortadan kaldırılmalıdır. Teröre sebep olan ana kaynaksa insanların sapkın ideolojileri ve bu yönde aldıkları eğitimdir. Günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde Darwinizm tüm okullarda bilimsel bir gerçekmiş gibi okutulmaktadır. Gençlere Allah'ın kendilerini yarattığı bir ruh, akıl ve vicdan sahibi varlıklar oldukları anlatılmamaktadır. Öldükten sonra Allah katında sorgulanarak dünyada yaptıklarından dolayı Allah'a hesap verecekleri öğretilmemektedir. Bu hesaba göre sonsuza kadar cennette veya cehennemde kalacaklarından bu kişiler haberdar edilmemektedirler. Aksine rastlantılar sonucunda oluşmuş, ataları hayvanlar olan ve ancak savaş ve çatışmayla üstün gelerek hayatta kalabilecekleri öğretilmektedir. Nitekim son bir yüzyıldır dünyayı kasıp kavuran komünist, faşist, ırkçı terör grupları bu eğitim sisteminin ürünleridir. Bu Bugün Batı dünyası teröre başvuran örgütlerden yana endişelidir ve bu endişe yersiz değildir. Terörü gerçekleştiren ve buna destek olan tüm faillerin uluslararası hukuk ve adalet ölçülerinde cezalandırılması gerektiği de açıktır. Ama bundan daha önemli olan bu sorunun çözümü için hangi uzun vadeli stratejilerin izlenmesi gerektiğidir. Buraya kadar yaptığımız değerlendirme terörün ilahi dinlerde hiçbir yeri bulunmayan bir insanlık suçu olduğunu göstermektedir. Son dönemde gündeme gelen İslami terör kavramının çarpıklığı da ortadadır. Buysa bize önemli bakış açıları sağlar. Öncelikle Batı dünyası, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri elbette teröre karşı en caydırıcı tedbirleri alacaktır ve bunda haklıdır. Ama bunun herhangi bir dine ve onun mensuplarına yönelik bir hareket olmadığını önemli vurgulamalıdır. Ayrıca İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olmadığını da ortaya koymalıdır. Aksine İslam'ın faydasına bir önlem olduğunu çok açık bir şekilde göstermelidir. Medeniyetler çatışması ismiyle 90'lı yıllarda ortaya atılan tehlikeli senaryo, her ne pahasına olursa olsun engellenmelidir. Medeniyetler arasında çatışma değil, hoşgörü ve barış yaşanmalıdır. Sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik dini olan gerçek İslam'ın gelişmesi ve İslam toplumları tarafından anlaşılması desteklenmelidir. Müslümanlar insan hakları, demokrasi, özgürlük, güzel ahlak, bilim, sanat, estetik gibi Kur'an ahlakının gereği olan kavramları özümsemiş insanlardır. Dolayısıyla çözüm insanlığa mutluluk ve yaşama sevinci sunan böyle bir Müslüman modelinin yaygınlaşmasıdır. Terörün kaynağı cehalet ve bağnazlıktır ve bunun çözümü de eğitimdir. Teröre sempati duyan çevrelere bunun İslam'a tamamen aykırı olduğu, aksine bu şekilde İslam'a, Müslümanlara ve tüm insanlığa zarar verecekleri anlatılmalıdır. Bu kişiler barbarlıktan arındırılmaları için eğitilmelidirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yöndeki bir eğitim politikasını desteklemesi çok olumlu sonuçlar verecektir. Amerika Birleşik Devletleri dış politikası gerçekte son 10 yıl içinde dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanları çeşitli zulüm ve katliamlardan korumuştur. Bosna'daki 3 yıl süren Sırp katliamları ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle durdurulmuş ve bir barış imzalanabilmiştir. Aynı şekilde Kosova'daki Müslüman Arnavutlar Amerikan müdahalesiyle Sırp teröründen korunmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri, Çeçen sivillere karşı katliam boyutlarına varan saldırılar düzenleyen Rusya'yı önemli yaptırımlarla dizginlemiştir. Bu politikalar hem güçlendirilerek devam etmeli hem de dünya Müslümanlarına anlatılarak Amerika Birleşik Devletleri ve Batı aleyhindeki gereksiz önyargılar ortadan kaldırılmalıdır. Komünist, faşist, ırkçı ya da diğer ideolojilerden kaynaklanan teröre karşı da uzun vadeli kültürel çözümler geliştirilmelidir. Terörle mücadele sırasında gerçekleştirilecek adli ve polisiye tedbirlerin yanı sıra tüm dünya genelinde bir eğitim seferberliğinin de başlatılması gerekmektedir. Bu eğitimin temelini de Darwinizm ve materyalizm aldatmacasının gerçek yönünü gözler önüne sermek, Allah'ın insanlar için belirlediği güzel ahlakı herkese öğretmek oluşturmalıdır. Özlenen huzur ve istikrar ancak dinin getirdiği ahlakın güzellikleri insanlar arasında yaygın bir şekilde yaşandığında sağlanacaktır. Umulur ki bu gibi önlemler dünyanın terörizmden ve tüm diğer bağnaz, katı, vahşi yapılanmalardan kurtulmasına yardımcı olacaktır. Kendini Allah'ın inayeti altında bir ulus olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri, temsil ettiği Hristiyan kültürüyle gerçekte Müslümanların dostudur. Allah, Maide suresinin 82. ayetinde bu gerçeğe dikkat çekerek Hristiyanların insanlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanlar olduğunu haber vermektedir. Dolayısıyla gerçek Hristiyanların ve Müslümanların işbirliği yapması gerekmektedir. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üzücü olaydan sonra yaşanan gelişmeler de bu işbirliğinin tohumlarının atıldığını ortaya koymaktadır. Bu vahim terör olayı Hristiyan ve Müslüman toplumlar arasında bir yakınlaşma başlatmıştır. Pek çok Hristiyanın İslam dinini daha yakından tanımak için çalışmalar yapmasına vesile olmuştur. Bu olay Müslümanların da Kur'an'da tarif edilen gerçek İslam ahlakını anlatmak için çok daha ciddi bir gayret içine girmeleriyle sonuçlanmıştır. Bütün bunların sonucunda insanlar İslam ahlakını daha yakından tanıyacaklar ve bugüne kadar sahip oldukları tüm ön yargılardan sıyrılacaklardır. Elbette ki tüm bu gelişmeler birer müjdedir. 21. yüzyıl Allah'ın izniyle yeryüzüne özlenen barış ve huzuru getirmenin tek yolunun İslam ahlakının yaşanması olduğunun anlaşıldığı bir yüzyıl olacaktır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.